Evet sevgili seyirciler, Habertürk tabuları yıkmaya devam ediyor. Bu gece sansürsüz özelde evrim tartışmasını gündeme getiriyoruz. Özellikle evrimle ilgili Türkiye'de neler tartışıldı, evrimde taraflar neler söyledi ve evrim tartışmasında Türkiye hangi noktada? Bunu bütün çıplaklığıyla masaya yatıracağız, iddiaları gündeme getireceğiz, karşı tezleri gündeme getireceğiz. Sizin de katılımlarınızı burada alacağız. sansürsüz@habertürk.com'dan siz de bize ulaşabileceksiniz ve bu tartışmadan sonra da Adnan Oktar da programımıza katılacak. Hem evrimi, hem masonluğu, hem kendi yazmış olduğu, burada görmüş olduğunuz, şu anda masanın üzerine koyduğum kitapları tek tek tartışacağız. Kitapların içindeki bilgileri gündeme getireceğiz ve kendisine sizin bana iki gündür gönderdiğiniz soruları da soracağım. Tabii ki sizin gönderdiğiniz sorularda başka detaylar da var. Onları da konuşacağız. Her şeyi bütün çıplaklığıyla konuşacağız. Ben ortada duracağım. Herkes kendini ifade edecek. Evet, nereden başlayacağız? Doktor Oktar Babun'a hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Siz beyin cerrahısınız. İsterseniz evet, kendinizi tanıtalım ve başlayalım yavaş yavaş.
Ben doktorum biliyorsunuz. Beyin evet, cerrahıyım. Bu evrim konusu konuşulacağı için özellikle şunu söylemek istiyorum. Ben 1000'in üzerinde konferans verdim dünya çapında. En son İsrail'e gittim. Roma'da olaylı bir biliyorsunuz toplantı oldu. Hatta Türk televizyonlarına da konu oldu. Dünya medyasına konu oldu. İstanbul Tıp Fakültesi mezunuyum. New York Üniversitesi'nde okudum. California Üniversitesi San Francisco'da okudum. California Üniversitesi Berkeley'de okudum. Moleküler biyoloji araştırması yaptım. Imperial College London'da bir süre bulundum. Dolayısıyla evrim konusu tabii bilim adamı olarak beni çok ilgilendiren bir konu. Dünyayı aldatan bu konu hakkında insanlığı bilgilendirmeyi kendime vazife edindim açıkçası.
Evet, bu kitapların yazılımında sizin de katkınız var mı?
Hayır yok, onlar Sayın Adnan Oktar'ın kitapları. 300 tane kitabı var kendisinin. Evet. Ve her konuda sadece evrim değil biliyorsunuz. Moleküler biyoloji, genetik, politika, masonluk, Kur'an'ın bütün temel konuları, tarih, psikoloji, histoloji, moleküler biyoloji, paleontoloji, aklınıza gelebilecek her konuda 300 tane kitap var. 60 dilin üzerine çevrildi bugün. Dünyanın 200 ülkesinde okunan kitaplar bunlar. Biliyorsunuz internet siteleri var yüzlerce. Evet. Onlardan da yaklaşık senede 80 milyonun üzerinde kitap indirimi oluyor. Evet, dünya çapında tanınan bir yazar.
Şimdi en çok sorulan sorulardan bir tanesi. Zaten şu anda akmaya da başladı önümdeki maillere. Mesela diyorlar ki bir insan nasıl bu kadar çok konuyu bilebilir? Birazdan bunların hepsini tartışacağız açıkça. Hı. Evet, Sayın Doktor Cihat Gündoğdu hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Siz de doktorsunuz, tıp evet, doktorunuz, aynı zamanda bir hastanenin başhekimisiniz ama isim söylemeyelim reklama girmesin diye. Siz de kendinizi lütfen tanıtın, tartışmaya başlayalım.
Öncelikle konuya gösterdiğiniz hassasiyet için teşekkür ediyoruz. Evrim teorisi biliyorsunuz hayatın kökenini açıklamada kullanılan, özellikle materyalist dünya görüşünü kendisine benimsemiş insanlar tarafından kullanıla gelen bir açıklama türü. Tabii bunu bilimsel yönden incelediğimizde bakıyoruz ki tamamen bir aldatmacadan ibaret. Bilimsel hiçbir yönü olmadığını görüyoruz. Bilimsel delillerle çürütüldüğünü görüyoruz. Dayandığını değil, tamamen çürüdüğünü görüyoruz. Bu konuda tabii Adnan Bey'in yazmış olduğu kitaplar sayısız. Yüzleri aşkın sırf evrim konusunda. Bu konuda pek çok davetler alıyoruz. Dünyanın pek çok üniversitesinden. Bu Japonya'daki bir Tokyo Üniversitesi olabiliyor. Ya da Amerika'da bir Columbia Üniversitesi, Oxford, Cambridge ya da işte Avrupa'daki pek çok üniversite. Bunlara uluslararası konuşmacılar olarak, Bilim Araştırma Vakfı bünyesindeki uluslararası konuşmacılar olarak tabii ki katılıyoruz ve bu fikirlerimizi anlatıyoruz. Bugüne kadar ortalama 1000'e yakın konferans vermiş durumdayız. Türkiye'deki konferanslar tabii binleri aşmış durumda zaten. Bu noktada tabii halkımızı aşıp da artık yani dünyadaki pek çok insanı açıklamayı kendi görev edinmiş durumdayız.
Evet. Şimdi bu konuya geçeceğiz ama çok mesaj geliyor. Bunları açıklamamız lazım. Ben tam ortada duracağım. Ne evet, sizden yana ne gelen mesajlardan yana olacağım. Benim evrim konusundaki fikirlerim geçmişte yazdığım yazılardan belli ama ben bugün o fikirleri savunmayacağım. Ben tam tersi. Siz ne savunuyorsanız tersini savunacağım. Ve burada tez antitezi yani diyalektik yapıyı kuracağız. Şimdi en çok gelen sorulardan bir tanesi. Diyorlar ki tamam beyefendiler doktor, stüdyoda oturan beyler doktor ama Adnan Oktar nasıl olur da evrim konusunda kitap yazar? Bunu açıklamamız gerekiyor ilk önce.
Adnan Oktar, Adnan Bey kitapları nasıl yazdığını açıkladı. Adnan Bey dedi ki benim dedi önüme dedi konular dedi araştırılmış, tercüme edilmiş olarak geliyor. Ben bu parçaları birleştiriyorum ve bunları yorumluyorum. Şimdi editör baktığınız yani, zaman, hayır yazar. Yani bütün kitabı kendisi yazıyor ama içinde kullanılan alıntıların kısmen tercüme edilmiş olarak, kısmen başka yazılar tercüme edilmiş olarak önüne geliyor ve bunların yorumlaması önemli. Adnan Bey'in özelliği şu. Adnan Bey 1979 yılında ilk İstanbul'a gelip de faaliyetlerine başladığı zaman şuna bakıyor. Ortada Darwinizm diye çok büyük bir aldatmaca var. Ve Darwinizm dünya çapında devletlerin resmi politikası olarak korunuyor. Darwinizm nedir? Darwinizm şunu iddia eder. Hayatın tesadüfen başladığını ve tesadüfen bir hücrenin oluşup tesadüfen diğer milyonlarca canlı türüne dönüştüğünü iddia eder. Son derece büyük bir safsata. Yani bakın şimdi mesela burada bir kitap var. Adnan Bey'in kitaplarından bir tanesi. Bir kitap tesadüfen oluşabilir mi? Kitabın içinde bakıyorsunuz harfler var, anlamlı cümleler var, bölümler var. Belli ki burada yazarın aklı var. Yani bu kitabı yazılırken görmesine gerek yok kimsenin. Baktığı zaman bu kitabın tesadüfen olmayacağını anlar. Canlı türlere baktığınız zaman inanılmaz derecede kompleks. Bakın 1 gram DNA molekülü. DNA biliyorsunuz genlerimiz var bizim, şifreler. 1 gram DNA molekülündeki bilginin miktarı 200 trilyon kitap. Yeryüzünde dünya tarihinde yazılmış tüm kitapların kat kat fazlası Allah 1 gram DNA molekülünün içine yerleştirilmiş. Bir tane kitap, bir anlamlı kelime tesadüfen olamayacağına göre 1 gram DNA'nın içindeki 200 trilyon kitap nasıl tesadüfen olabilir? Bakıyorsunuz koskoca adamlar saçı sakalı birbirine karışmış. Darwinizmin canlıların bu kadar kompleks yapıların tesadüfen olduğunu iddia edecek kadar ileri gidiyorlar. Aslında bakın Darwinizm bir pagan dini. Yani tesadüfi ilah edinmiş. Hiçbir bilimselliği olmayan, bilimsel delillerin çürüttüğü, hiçbir zaman teori de olamadı. Bir ideoloji, bir pagan dini.
Evet, şimdi bu konuya gireceğiz yavaş yavaş. Yalnız burada çok önemli iddialar var. Şimdi ben bu kitapların hepsini madde madde okudum, bazı yerlere çizdim. Şimdi kitaplarda şöyle bir madde var, cümle var, iddia var. Konunun teknik kısmına gireceğiz ama bu iddia benim çok ilgimi çekti. Seyircilerimiz de bunu bilmesi gerekiyor. Kitaplarda diyor ki biz Adnan Oktar üzerine yoğunlaşmayalım, bilimsel tartışmadan başlayalım. Sonra kendisi geldiğinde o soruları, şahsi soruları ona soracağım. Çünkü burada çok biriken şahsi soru var. Hitler'in doğuşu dahi Darwinizm sonucudur diyor. Yani Hitler nasıl ki insanların natürel seleksiyon sonrasında güçlerin ayakta kalmasından yola çıkan bir doğa varsa, bu doğanın sosyolojik sistemlere uygulanabileceğini de düşünerek kendi felsefesini oluşturdu. Ve Hitler'i doğuran dahi Darwin'in bulmuş olduğu bu teoridir. Ve Darwin bu teoriyi bulmamıştır. Bunu eski metinlerden kopyalamıştır. Ve bu bir tez değildir aslında. Bu bir aslında ortaya atılan ve temeli olmayan bir konudur diyor. Peki şimdi bilimsel kısmını anladım ama bunun getirip nasıl Hitler'e bağladığınızı anlayamadım. Kusura bakmayın. Buradan başlayalım.
Tamam. Bir kere Darwinizm, Charles Darwin'in ortaya çıktığı iddia ediliyor olsa da evrim. Evrim eski Sümerlere, eski Yunanlılara, Firavun'a kadar uzanan bir felsefe, bir batıl din aslında. Onlar da çamurdan olduğunu, hayatın tesadüfen olduğunu iddia ediyorlardı. Şimdi Darwin şunu getirdi. Bakın, güçlü olan ayakta kalır, zayıf olan yok olur gider. Çatışma ilerlemenin temelidir. Bu çatışma mantığı, güçlü olan ayakta kalır, zayıf olan mantığı alındı. Karl Marx tarafından, Engels tarafından Marksizme, Hitler, Alfred Rosenberg tarafından faşizme, ırkçılık. Darwin kendisi ırkçıydı çünkü insan ırklarını Avrupalıları, beyaz Avrupalıları üstün ırk olarak tanıttı. Diğer bütün ırkları maymuna yakın olarak ve onları yok edeceğini iddia etti. Bu ırkçılık fikirleri Hitler tarafından kullanıldı, faşizme dönüştü. Bu emperyalizme uygulandı, bireyler arasındaki çatışma kapitalizme uygulandı. Emperyalizmde devletler arasındaki çatışmaya uygulandı. Bu çatışma mantığı işte. Yani bu din dışı felsefenin, batıl dinin getirdiği çatışma mantığı insanlığı kan gölüne çevirdi. Bakın 20. yüzyılda komünizm, faşizm, ırkçılık, emperyalizm, kapitalizm, anarşizm, terörizm gibi sapkın felsefelerle 180 milyonun insanın üzerinde insan öldü. Halbuki dine bakıyoruz, Allah bize neyi emrediyor? Merhamet, adalet, sevgi, şefkat. Mesela bir insanı öldürmek diyor Allah Kur'an'daki bir ayetinde, tüm insanlığı öldürmek gibidir diyor. Halbuki Darwinizmin getirdiği orman kanunlarının toplumlara uyarlanmış hali, buna sosyal Darwinizm deniyor ve Adnan Bey kitaplarında özellikle bunu vurguluyor. Bu çok büyük bir tehlike insanlık için. Darwinizm hangi topluma girerse felaket getirir. Nitekim bu tam da böyle oldu. Bakın komünizm idarelerinde 110 milyon insan öldürüldü. Ne diyor Karl Marx?
Peki bir şey soracağım. Darwinizm olmasaydı Hitler çıkmayacak mıydı?
Darwinizm olmasaydı Hitler çıkamazdı. Çünkü Hitler felsefesini Darwinizme dayandırdı ve ondan dolayı rağbet gördü.
Darwinizm olmasaydı Stalin aynı katliamları yapamayacak
olmazdı.
Mıydı?
O zaman bakın ya inançsızlık olur bir toplumda ya din olur. Eğer siz dinin yerine bu sapkın felsefeleri getirirseniz sonucunda tabii 180 milyon insan. Bakın ben size bir örnek vereyim. Yani şimdi seyircilerim şunu merak edecekler. Neden Marksizm Darwinizme bağlı? Karl Marx diyor ki bakın kitap çıktığı zaman Charles Darwin'in Türlerin Kökeni'nin kitabını görüyor. Engels'e mektup yazıyor. Diyor ki bu kitap diyor bizim görüşümüzün doğa tarihi temelini oluşturmaktadır diyor. Georgi Plekhanov var. Komünizm kurucularından Rusya'da. Ne diyor biliyor musunuz? Marksizm diyor, Darwinizm diyor toplumlara uyarlanmış halidir diyor. Engels'e bakıyorsunuz aynı şekilde bir kitap yazıyor. Darwin'in fikirlerini alıyor. Maymunlar arası rekabeti orada işliyor kitabında. Stalin'e bakıyorsunuz. Tarihin en kanlı diktatörlerinden bir tanesi. Diyor ki Biz diyor gençlerimizi diyor Darwinizmle eğitmeliyiz diyor. Zihnini temizlemek için. Mao'ya bakıyorsunuz diyor ki Çin sosyalizmi diyor, Darwinizm evrim teorisi üzerine kuruludur diyor. 60 milyon insan kesiliyor Çin'de.
Yani siz şimdi diyorsunuz
Stalin
ki
20 milyon insan.
Darwin olmasaydı ne Rusya'daki katliam, ne Hitler'in ortaya çıkışı, ne Çin'deki katliamlar, Darwin olmasaydı, yani Darwin teorisi olmasaydı, bu ortaya atılmasaydı bunlar olmayacaktı diyorsunuz. Peki geçmiş metinlerden Darwin bu teoriyi kopyaladığına göre, sizin iddianız zaten o kitaplarda da var. Başka biri kopyalayacaktı bunu, Darwin olmayacaktı, adı Marvin olacaktı. Yani sonuçta eğer bir natürel seleksiyon varsa, ki natürel seleksiyon vardır, sosyal sistemlerde de vardır, maddi sistemlerde de vardır, insanın biyolojik yapısında da vardır. Çünkü natürel seleksiyon, evrim ister bilinçli olsun, ister bilinç dışı olsun, idrak dışı olsun, sonuçta evolüsyon dedikleri, yani evrim dedikleri kavram olmasa bugünlere zaten sosyal sistemlerde gelemez, biz de gelemeyiz. Şimdi böyle bir yapı içinde natürel seleksiyon veya işte bilinçli halde natürel seleksiyonun oluşturulması gibi kavramlar varsa, yani biri idare edip bunu yaratıyorsa, seçiyorsa, sonuçta birinin bunu kopyalayıp Marvin diye birinin çıkıp gene bunu sosyolojide uygulaması mümkün değil miydi?
Tabii ki, eğer bakın inançsızlık olursa toplumlarda, bunun adı Darwinizm diye başka şekiller olabilir. Zaten inançsızlık Hazreti Adem döneminden beri var olan bir şey. Yani insanlık tarihi boyunca var ve insanlığa hep zarar getirmiştir. Tabii ki Darwinizm'in adı, yani bu Darwinizm adı değil de Marvinizm olduğu takdirde gene aynı mantıklar kullanıldığında, ki bu eski mantıklar, ben size söyledim, bunlar Sümerlere kadar gidiyor, ondan sonra Firavun da aynı şeyi söylüyor Mısır'da. Son derece zalim bir insan, Kur'an'da anlatılır. Değil mi? Toplumda insanları katlediyor. O da Nil'in çamurlarından olduğunu iddia ediyor canlıların. Yani siz dinin yerine böyle bir felsefe getirirseniz, güçlü olan ayakta kalır, zayıf olan yok olur gider. İnsan bir hayvandır. Bakın Darwin'in söylediği bu. Diyor ki insanların bilinçaltına şunu veriyor. İnsan bir hayvandır ve hayatta kalmak için savaşmak zorundadır. İşte size savaş mantığı, çatışma mantığı ve insan hayvandır, hiçbir şeye karşı sorumlu değildir. Çünkü hayatın tesadüfen başladığını iddia ediyor. Eğer sorumluluğu kaldırırsanız, siz Allah'a karşı sorumluluğu yoktur diye, o zaman tabii her şey olur. O zaman Hitler de çıkar, Stalin de çıkar, Mao da çıkar, komünizm de olur, faşizm de, terörizm
de olur. Peki Darwin'den önceki Allahsızlığı neye bağlayacağız?
İnansızlık hep vardı zaten. Kur'an'da bildirilen bir şey. Allah hep söylüyor. Allah kafirlerin, münafıkların, inançsızların, putperestlerin olacağını, müşriklerin olacağını Kur'an'da zaten bildiriyor.
Peki.
Yani Allah'ın dilemesiyle olan bir sistem bu.
Buradan ben soruları sormaya başlayacağım şimdi. Özellikle teknik olanları seçiyorum. Ondan sonrasını Adnan Bey geldiğinde tartışacağız. Doktor Cihat Gündoğdu'ya sormak istiyorum. Şimdi diyorlar ki oradaki beyefendiler gayet eğitimli, gayet iyi şekilde eğitilmişler. Gayet beyefendiler, konuşuyorlar güzel, ama neden bu konuyla bu kadar ilgililer? Yani şu kitapları basma, Türkiye'de bunları dağıtma. Daha açık sorayım, sizin derdiniz ne diye soruyorlar.
Şimdi bizim Allah bir ayeti kerimesinde yeryüzünde fitne kalmayıncaya kadar mücadele edin diye buyuruyor. Biz dindar insanlarız, Allah'a inanan insanlarız. Kur'an'ı açıp okuduğumuzda, bu ayetle karşılaştığımızda yeryüzündeki fitnenin kaynağına inip de bununla mücadele etmeme gibi bir seçeneğimiz mevzu bahis olamaz. Hepimiz sonuçta hesap vereceğiz ahirete gittiğimizde. Konu tamamen bu yönden incelemek lazım. Hı. O yüzden açık ve net ifade ettim burada, gördüğünüz
tabii
gibi.
Tabii çok açık, her şeyi evet, açık konuşalım.
Burada yani biz paramızı da harcarız bu konuda. Neden? Başka konuda harcayalım ki, yani başı boş konularda da harcayabiliriz vaktimizi ve zamanımızı. Ya da paramızı, maddi imkanlarımızı. Onun yerine bundan zevk alıyoruz. Bu hoşumuza gidiyor. Bu bize kar getirecek olan şey.
Yani siz diyorsunuz ki biz inançsızlığa karşı savaş açtık.
Evet.
Darwinizme karşı savaş da inançsızlığa karşı savaşın bir parçasıdır, öyle mi?
Elbette.
Evet.
Çünkü diğer iki şey açıklayabilir doğadaki canlıların varlığını. Biri Allah'ın yaratmış olduğu gerçeği. İkincisi ise evrimcilerin, materyalistlerin kullandığı ifade. O da her şeyin tesadüfen olabildiği ifadesi. Bunu inceliyoruz. Tesadüf gibi bir mantıksızlığı ilah edilmiş insanların ne kadar saçma bir uğraş içinde, saçma bir iddia içinde olduklarını gösteriyoruz ki bu çok zevk verici, bu çok insanı gerçekten zevk alıyoruz bundan. Onu söyleyeyim yani açıkça. Çünkü insanlarımız maalesef aldatılmışlar. Yani tüm dünyadaki insanlar aldatılıyorlar. Bugün evrim konusunda kürsüler kurulmuş olabilir mi üniversitelerde? Gerçekten çok komik. Çünkü çölde yürüyen bir insana karşısına 3 tane tuğla üst üste dizili olarak çıksa ve biri dese ki bunlar milyonlarca yıl içinde tesadüflerin sonucu olarak bu tuğlalar üst üste dizilip meydana geldi dese ve bunu da söyleyen beyaz önlüklü sakallı bir bilim adamı kılıklı biri olsa, elbette ki onun herhalde aklından zor olduğunu düşünür. Yani bunu çok basittir, yani bir çocuğa bile sorsanız bunun bilinçli olarak bir akıl tarafından üst üste dizilip konduğunu söyleyecektir.
Evet.
Ama bizim canlılarda gördüğümüz kompleksilik ise bu üç tane taşın üst üstesinden çok daha öte bir şey.
Peki şimdi burada bilimsel konuya giriyoruz. Genel olarak soruları soruyorum ama burada bilimsel olarak
bir sizden bakın Darwinizm neden inançsızlığa dayalı? Bir iki alıntı okuyabilir miyim size müsaadenizle? Bakın Charles Darwin diyor ki mektuplarından birinde, böylece inançsızlık yavaş yavaş beni sardı ve sonunda tamamladı ve bütün bu iddialarını inançsızlık tesadüf kavramı üzerine kurdu. Bakın Richard Dawkins var. Azılı bir ateist ve dünyanın önüne gelen evrimcilerinden bir tanesi. Diyor ki Darwin entelektüel olarak tam bir ateist olmayı mümkün kıldı. Zaten Darwinizmin savunmasının nedeni bu. Herkes biliyor bunun bilimsel olmadığını. Çünkü 100 milyon fosil var yalanlıyor. İnsanın aklı var. Yani insan bir kelimeyi bile yan yana görse, bir harfler anlamlı olarak yan yana geldiğini görse tabii ki tesadüfen olamayacağını anlayabilir. Savunulmasının nedeni işte tam da bu. Ateizm denen, bu materyalizm denen sapkın felsefeleri ayakta tutabilmek için savunuluyor. Bunların adına savunuluyor Darwinizm.
Evet, şimdi burada o zaman bilimsel teoriyi tartışmaya başlayalım. Bana sizden başlamak istiyorum. Sonra bu sırada geleceğim. Kendim de belki bu konuda bir şeyler söyleyeceğim. Bana evrim teorisine karşı tanımladığınız tezi net olarak anlatır mısınız?
Şimdi canlılar yeryüzünde nasıl ortaya çıkmışlar diye incelememiz gerekiyor. Evet. Bu konuda kullanacağımız bilim dalı adı paleontoloji, yani fosil bilimi. Biz canlıları yeryüzünde nasıl ortaya çıktığını incelediğimizde canlıların izlerini bıraktıkları fosilleri, yani taşlaşmış kalıntılarını, izlerini bulabiliyoruz. Taşlaşmış kayalar arasındaki şeylerde izler olarak buluyoruz fosilleri. Katmanlarda. Ve bunları incelediğimizde bakıyoruz ki canlılar bir anda ortaya çıkmışlar. Bundan 540 milyon yıl önceki Kambriyen dönemine denk gelen bir dönemdir bu devir. Ve orada canlı türlerinin yaklaşık 50 filumun, yani ana vücut planlarına göre sınıflandırıldığında canlı türleri filum diye sınıflanırlar. Bugün var olan 50 filumun aynı anda bir anda ortaya çıktığını görüyoruz. 540 milyon yıl önce. Bunların arasında neler mi var? Deniz yıldızları var, deniz salyangozları, deniz salatalıkları ve çeşitli pek çok canlı var. Ve bunların dolaşım sistemlerine varıncaya kadar, solunum sistemlerine varıncaya kadar her şeylerin bir anda var olduğunu görüyoruz. Bunların daha atası olabilecek, daha ilkel canlıların da olmadığını görüyoruz. Bunlardan daha aşağı katmanlarda. Hatta bazı canlılar var ki bunların gözleri bile var. Hani ilk canlı, acaba en ilkel canlı bir tane mi gözü, iki tane mi gözü var diye baktığınızda hayır.
Burada biz sizi hayranlıkla bakıyoruz ki. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet. Gelen soruların çoğunda şu soruluyor. Bakın aynen okuyorum. Kaç gündür beklediğim programda şu anda hayal kırıklığına uğradım. Çünkü karşımda iki tane bilim adamı var, doktor. Ve bana evrime karşı ortaya koydukları tezi dinle açıklıyorlar diyor. Yani doğmanın içine katıldığı bir teoriyle karşımıza
hayır,
çıktılar.
Hayır, biz dogmatik değil. Bakın bilimsel verilerden bahsediyorum.
Aynen önümde söylüyorum. Gördüğünüz...
Bakın şöyle aslında hayır, hemen memnun edelim.
Onu anlatmak açısından
şöyle,
söylüyorum. Biz şimdi, burada kanıtlarla evet, zaten üzerinden
bakın,
devam edeceğiz.
Şöyle, evrim teorisi şunu iddia ediyor. Diyor ki ilk hücre canlı hücresi tesadüfen işte çamurdan ortaya çıktı. Bir takım tesadüfi reaksiyonlar sonucunda. Ve bunlardan canlılar tesadüfen oluştu. Milyonlarca tür var bugün yaşayan. 3 milyon 5 milyon bu yaşanan toplam şeyinde %1 olduğu ifade ediliyor. Şimdi eğer evrim bir gerçekse eğer bu türler diğer türlere Charles Darwin iddia ettiği gibi milyonlarca yıl içinde yavaş yavaş dönüştüyse, değil mi, evrim teorisi bunu iddia ediyor. Bunun kanıtı olması lazım. Nedir kanıtı bunun? Fosiller. Biraz önce Doktor Cihat Bey'in anlattığı katmanlardaki hayvanların fosilleşmiş halleri. Şimdi biz fosillere bakıyoruz. Yani eğer evrim gerçekse şunu görmemiz gerekiyor. Türler arasında ara geçiş formları olacak. Yani bir tür eğer iddia ettiği gibi diğer bir türe dönüşecekse yavaş yavaş milyarlarca yıl içerisinde ara geçiş formları olması gerekiyor. Yarım yamalak canlılar. Mesela balık karaya çıkacak. Eğer sürüngen olacaksa onların iddiasına göre ya da sürüngen kuş olacaksa yarı balık yarı sürüngen bakın. Yarı sürüngen yarı kuş. Kanadı olmayan, tek kanatlı, biraz kanadı olan, %1 gözü olan, %2 gözü olan, omurgası %1, %1,5, %63,5 milyarlarca canlı olması gerekiyor ve sayıları eksik çok fazla olması canlılar lazım. Bakın burada fosil var. Bugün elimizde 100 milyon tane fosil var. 100 milyon fosile bakıyoruz biz. Bakıyoruz, şunu görüyoruz. Türler arkadaşım da söylediği gibi birdenbire kusursuz ve kompleks tam olarak ortaya çıkıyorlar. Şimdi bakın Douglas Fütüma var. Dünyanın en önde gelen evrimcilerinden biri. Diyor ki eğer diyor canlılar diyor birdenbire kusursuz mükemmel şekilleriyle ortaya çıkıyorlarsa yaratılmış olduklarını kabul etmemiz lazım gelir diyor. Bakın burada mesela ben size bir fosil göstereyim.
Yani şimdi bir an önce türler ortaya çıktı diye o zaman Allah mı var diyorsunuz?
Tabii ki. Bakın eğer canlılığın iki tane açıklaması olabilir. Hı. Ya tesadüfen evrimcilerin iddia ettiği gibi evrimle oluşmuştur. ya da Allah tarafından yaratılmıştır. Bunun üçüncü bir açıklaması yok. Bunu önüne gelen evrimciler de kabul ediyor bugün. Biz bakıyoruz fosil kayıtlarına, canlıların birdenbire kusursuz olarak ortaya çıktığını görüyoruz. Tabii ki Allah tarafından yaratılmıştır. Zaten
peki, bizim bakın, bilmediğimiz evet. Daha önce dünyanın yine böyle vernal devir geçirip kıyamete uğraması arkasından bu tür şeyler olamaz mı? Yani ille bir yaratıcıya mı bağlanır?
Tabii ki bakın ya tesadüfen olmuştur ya bir müdahale vardır. Biz bakıyoruz müdahale var, demek ki yaratılmış Allah tarafından. Çok üstün akıl sahibi bir varlık tarafından yaratılmış. O da Allah. Allah kendini tanıtıyor bize. Allah'ın kendi için koyduğu isim Allah. Yani tesadüfen olamayacağını anlıyoruz biz. Bir protein bile tesadüfen olamaz. Bakın Adnan Bey'in kitaplarında çok güzel bir hesap var. Bir protein. Canlılarda trilyonlarca çeşit protein var doğada. Bir tanesini alıyor. Mesela sizin vücudunuzda ne kadar protein var biliyor musunuz? 100.000 çeşit protein var.
Bende bayağı protein oldu kesin.
Bir tanesini alıyoruz. Orta büyüklükte 500 amino asitlik. Amino asit zincirleri olarak oluşuyor proteinler. Proteinin 3 tane olmazsa olmazı var. Peptit bağları denen kimyasal bağlarla bağlanacaklar. Hepsi sol elli olmak zorunda. Bilinmiyor neden. Sağ elliler de var ama sadece sol elliler katılabiliyor. Bu özellikleri bir araya getirip hesapladığınız zaman 10 üzeri 950'de bir ihtimal çıkıyor. Bakın bir rakamının yanına 950 tane sıfır demektir bu. 12 sıfır biliyorsunuz trilyon yapar. Bu sayının adı yok.
Peki.
10 üzeri 50'de birden sayılar da imkansız kabul edilir. Bu imkansız kere imkansızdır. Bakın ben size trilyonlarca proteinden bir tanesi imkansızsa organizmaları yapan trilyonlarca protein oluşma ihtimali böyle bir tartışmaya girmeye gerek yok. Tabii ki imkansızdır. Yani yaratılmış olduğunu gösteriyor.
Peki ben hemen size sorayım o zaman buradan. Tüm canlıların bir anda ortaya çıkması nedir? Beyefendi şaka mı yapıyor? Yüzyıllarca biriken bilimsel veriler var ki eski canlıların yaşları birbirinden farklıdır. Ki bu bence çok doğru bir tespit. Ne diyorsunuz?
Doğru. Canlılar sırayla ortaya çıkıyorlar ama şöyle bir şey var.
Yani hepsi bak, bir anda ortaya çıkmıyor.
Tabii doğru. Ama şu var. Yani söylemeye çalıştığı o değil. Yanlış anlamış tabii beyefendi. İlk canlı hücresi 3,5 milyar yıl önce Avustralya'da ortaya çıkıyor. Fosilleri var bugün. Bugünkü Leptolingvia isimli bakteriyle aynı. Tıpatıp aynı. Yani hücre tam olarak tam olması gerektiği gibi bütün komponentleriyle birlikte ortaya çıkıyor. Daha sonra milyarlarca yıl 2-3 tane filum denilen yani temel canlı grupları var. Mesela süngerler var, solucanlar var. 500 milyon yıl öncesine kadar, 525 milyon yıl öncesine kadar. Bu dönem arkadaşım bahsettiği dönem, Doktor Cihat Bey'in bahsettiği dönem, Kambriyen dönemi denen dönem 525 milyon ile 543 milyon yıl arası 50 tane bakın 3 tane vardı daha önce grup. 50 tane canlı grubu bir anda patlama şeklinde ortaya çıkıyor. Zaten bunun için Kambriyen patlaması diyorlar evrimciler. Halbuki evrim neyi iddia ediyor?
Kambriyen patlaması
diyor ki ilkelden gelişmişe doğru canlılar yavaş yavaş gelişecek diyor. Nerede bunların atası yok. Bunların son derece kompleks göz yapıları var. Dolaşım sistemleri var. Solungaçları var. Omurgasız canlı grupların 50 tanesi çıkıyor. Bunun kaç tane var biliyor musunuz? 35 grup var. Evrim nasıl iddia ediyor biliyorsunuz. Bakın şöyle bir şey çizeyim. Evrimin olması gereken fosil kayıtları Charles Darwin'in de evrimcilerin de iddia ettiği ağaç şeklinde olacak böyle. İlk canlı hücresinden diğer canlılar bakıyorsunuz fosil kayıtlarında tam tersi bütün canlı grupları patlama şeklinde 50'si birden ortaya çıkıyor 35'e iniyor yani ağaç tersine duruyor fosiller zaten yalanlıyor evrimi.
Anladım şimdi buradaki sorulardan devam edeceğiz bir telefon bağlantımız olacak telefonu da bağlayabiliriz arkadaşlar. Bakterilerin direnç geliştirmesi de bir evrimleşme o halde Darwinizm tümüyle doğru olmasa bile bir tür evrimleşme var biz buna evrimleşme demesek de başka bir şey desek de önemli değil. Bakterilerin direnç geliştirmesi de bir evrim değil midir? Hemen
değil,
soralım.
Değildir.
Kesinlikle neden? Değildir. Evrim aşı yapıyorsunuz ondan sonra aşı geçerli olmuyor bir süre sonra.
Bakın. Evet. Mesela antibiyotik direncinden bahsediliyor. Sizin bahsettiğiniz konu aslında o.
Evet.
Tamam diyorlar ki bakteriler antibiyotik direnci geliştiriyorlar. Dolayısıyla mutasyonla oluyor bu diyorlar. Bakın evrim teorisi iki tane mekanizma ortaya koyar evrim dayandığı. Biri mutasyon denen DNA'daki rastgele değişikliklerin oluşması... Diğeri doğal seleksiyon dedikleri doğanın güçlü olan, iyi olan canlıların hayatta kalıp üremeleri sonucunda oluşan bir mekanizma oldu. Bilinçsiz iki tane mekanizma. Bu antibiyotik direnci kesinlikle faydalı bir mutasyon örnek değil. Hatta zararlı. Celal Şengör zarif bir insan. Hatta bence çok komik bir insan.
Hepimize söylüyor.
Kendisini seviyoruz zaten. Fakat dedi ki bakın ara geçiş formları olmadığını söylüyorlar bunu yayınlasınlar. Bakın ara geçiş formlarının olmadığını kim söylüyor biliyor musunuz? Charles Darwin söylüyor bakın. Diyor ki Charles Darwin, türlerin kökeni kitabında söylüyor bunu. Eğer gerçekten türler öbür türlerden yavaş gelişmelerle türemişse, yani evrim varsa, neden sayısız ara geçiş formları rastlamıyoruz? Neden rastlamıyorsun? Çünkü yok da ondan. Sayısız geçiş formları olmalı. Fakat neden yeryüzünü sayılamayacak kadar çok katmanında gömülü olarak bulamıyoruz?
Bunu Darwin mi söylüyor?
Darwin söylüyor. Evet. Demek ki yaratıldı
mi?
Onlar.
Kendi
evet, evet evrim
tabii.
Yoktur diyor. Bakın teorinin devam ediyor.
Kısmında.
Niçin her jeolojik yapı ve her tabaka böyle bağlantılarla dolu değil? Jeoloji iyice derecelendirilmiş bir süreç ortaya çıkarmamaktadır. Ve belki de bu benim teorime karşı sürülebilecek en büyük itiraz olacaktır. Yani Charles Darwin diyor ki ara geçiş formu yoktur diyor. Şimdi bakın siz bir bilimsel teori geliştiriyorsunuz. Diyorsunuz ki Charles Darwin bir iddia ortaya atıyor değil mi? Bunun delili yok diyor. Ben bir iddia ortaya atıyorum ama bunun delili yok diyor. İleride bulunacak diyor. Aradan 150 yıl geçti. 100 milyon fosil var. Bir tane ara geçiş formu.
Ama bir dakika
bakın.
Şimdi Celal Şengör de size aynı şeyi söylüyor. Diyor ki sizin de iddianızın delili yok diyor. Sonuçta bir yaratıcıdan başlıyorsunuz. Bir sıfır noktasından başlıyorsunuz. Bana önceyi anlatın diyor.
Bakın bunlar nedir? Fosil. Siz hiçbir evrimcinin bugüne kadar gerçek bir fosille çıkıp kardeşim bak bu ara geçiş formu yarım yamalak organları var. Şu türden şu türe geçişen ortaya koyduğunu gördünüz mü?
Bu gerçek
hiç görmediniz.
Fosil.
Bakın gerçek fosiller bunlar tabii bakın. Bu fosil Wyoming Amerika Birleşik Devletleri'nde çıkmış. Bu İtalya'da çıkmış. Sen arkadaşım kaldırırsa aynı zamanda evet. Gösterirse. Bakın, şunu sorun bakın siz Celal Şengör'ü tekrar bağlayın. Onun programında daha önce program yaptı ATV'de evet. Sayısız hatalar yaptı. Mesela diyor ki dinozorlar ara geçiş formu diyor. Dinozorlar ara geçiş formu olur mu? Evrimciler bile iddia etmiyor bunu. Dinozorlar nesli tükenmiş tam canlılar. Hiçbir eksikleri yok.
Peki şimdi bu balıktan ne anlıyorsunuz? Bana anlatırsanız. Ya ben de vatandaş olarak adına sorayım.
Paleontolojinin canlıların
balık yani. Milyonlarca balık da kızartıyoruz bir şeyler evet. Biliyorsunuz.
Milyonlarca yıl geçse de canlıların hiçbir şekilde değişime uğramadığı gerçeğini görüyoruz burada.
Ya bu balık böyle mi başladı?
Evet böyle başlamış. 54 milyon yıl önce mene balığı neyse bakın bugünkü fotoğrafı da elinizde. Aynısı hiç arasında hiçbir fark olmadığını görüyoruz.
Yani bu balık böyle yaratıldı, suyun içine düştü ve böyle mi devam etti?
Evet. Buna hiçbir, şahit olmuş oluyoruz.
Hiçbir evolüsyon geçirmedi mi, evrim geçirmedi
bakın
mi?
Işte, bakın siz söyleyin, geçirmemiş. Tıpatıp aynı
yani resimde. Gerçek olduğunu nereden bileceğiz?
Hayır, bugünkü canlı. Bugünkü
yani fotoğrafı. O resimle o şey arasındaki gerçek ilişkiyi nasıl kuracağız? Yani
bunun,
o taş
bakın fosil, hayır, fosil, var bu fosil. Bunun iskeleti. Bakın tıpatıp aynısı. Neresi değişik bunun? Kuyruğuna bakın. Bakın
peki, elinizdeki dişlerine bakın. Taşın gerçekliğini nasıl sorgulayacağız?
Bunlar hepsi kayıtlı.
Hayır,
bu fosilleri bakın
müzelerde de bulabilirsiniz bunu.
Fosiller hem bunlar kayıtlı hem de internete açtığınız zaman bunların gerçek fosil olduğunu herkes bilir. Yani bu fosiller var.
Herkes bilemez yani vatandaş ilk defa düşünün fosil geliyor şu an.
Yok ama yani bunlar hem kayıtlı olarak var hem de bütün dünyada bilinen şeyler bunlar.
Başka bir örnek göstereyim size. Bakın mesela çekirge. Bundan 148 milyon yıl önce yaşamış olan bir çekirgeyi görüyorsunuz ve bugünkü örneğini görüyorsunuz. Arada hiçbir fark yok. Ayaklarına, antenlerine varıncaya kadar
ve hayatına başladı.
147 evet. milyon yıl geçse de hiçbir değişime uğramıyor demek ki canlı. Bunu görmüş oluyoruz. Başka bir canlıya bakın.
Bakın canlılar birdenbire ortaya çıkıyorlar. Milyonlarca yıl önce ve hiç değişmiyorlar. Tabii ki evrim olmamış anlamına geliyor bu. Yani bunu ufak 5 yaşındaki çocuğa sorsak aynı şeyi söyler.
Fosil biliminde,
hiç değişmemiş.
Fosil bilimde zaten paleontologlar şöyle ifade ediyorlar bu sorunu evrim açısından. Türler stabildir diyorlar. Biz bir staz görürüz diyorlar. Stabil türler vardır ve hep böyle sabit kalırlar. Hiçbir şekilde birbirlerine dönüşmezler, değişmezler diye kendileri zaten ifade ediyorlar. Bakın bu fosil örneğinde de kurbağa 30 milyon yıl boyunca hiçbir şekilde değişikliğe uğramadığını görmüş oluyoruz, şahit olmuş oluyoruz.
Yalnız işte bu elinizdeki taşın 30 milyon yıl önce kurbağa olduğunu bana
literatürde,
nasıl ispat ediyorsunuz?
Literatüre zaten mal olmuş.
Yok, hayır,
literatürde
bakalım,
geçen şeyler.
Yani çok belli bir şey.
Hayır, kurbağa
bilim
da
adamları
yani,
da aksini iddia etmiyor
30
bunu zaten.
Milyon yıllık bir kurbağa olduğunu
yok,
nasıl?
Bilim adamları bunu aksini iddia etmiyor. Bunu herkes kabul ediyor.
Fosiller yani bunların hepsi.
Bilim adamlarının topladığı özel koleksiyonculardan alınmış fosiller bunlar. Ve dünyanın her tarafında var. Bakın 100 milyon fosil var. Öyle birkaç tane, 3-5 tane değil
yani
bunlar.
Yani zaten literatüre girdiğinizde.
Fosil serginiz var mı? Var galiba. Ben öyle biliyorum.
Fosil koleksiyonu olan arkadaşlar Türkiye'de fosil sergileri düzenlediler. Bu
siz
doğru.
Siz düzenlemediniz mi? Adnan
ben şahsen düzenlemedim. Yok Adnan
yani,
Bey'in şahsi bir sergisi
bu
yok.
Bu konuya meraklı. Bu fosil toplayan dünyanın pek çok yerinde fosil bulunabiliyor, edinilebiliyor. Kendi toplayan paleontolog arkadaşlarımız da var. Kendi koleksiyonlarını bu şekilde Türkiye'de özellikle ve dünyanın başka pek çok yerinde de bu şekilde sergileyip halkın dikkatine sundular.
Bakın hatta şöyle bir şey teklif etti. Adnan Bey dedi ki ben dedi. Şimdi 3-5 milyon dedim size tür var ya canlı yaşayan belki daha da fazladır. Ve bunlar %1'i canlıların. Eğer ara geçiş formları yani evrim olsaydı ara geçiş formları bu sabit türlerden bunlar sabit türler 3-5 milyon olan kat kat fazlası olması gerekirdi. Yani trilyonlarca ara geçiş formu olacaktı. Nereye katsanız siz yarım yamalak eciş bücüş canlılar ortaya çıkması gerekiyordu.
Peki ben size şunu soracağım ki burada da çok soru geliyor. Madem natürel seleksiyon yok. Madem evrim yok, bir yaratıcı var, bir yaratıcıdan hayır. Başlıyoruz. Bakın ben şey kendi fikirlerimi savunmuyorum. Buradaki soruları soruyorum. Herkes bunu çok net anlasın. Evet. Madem böyle bir olay yok, sizin söylediğiniz gibi bir yaratıcı yaratıyor balığı. Dediniz ki 30 milyon yıl önceki balık suya girmiş ve bugüne gelmiş.
Ortada,
peki dinozorlar nerede?
Dinozorlar da soyu tükenmiş bir
neden?
Hayvan. pek çok sebepten dolayı pek çok türün bugün yok olduğunu görüyoruz. Günümüzde evet. bile pek çok böcek olsun, hayvan olsun, işte pandaları soyu bugün niye tükeniyor sizce? Veya yani, işte belli yani, hayvan türlerinin
türlerin yok şekilde. Olması evrime delil olmaz.
Demek ki bir seleksiyon var dinozorlarda.
Seleksiyon tabii ki var. Doğa, bakın şunu evet. söyleyeyim. Doğa seleksiyon doğada yok mu? Var tabii ki var.
Peki ama bir doğa yaratıcı seleksiyona nasıl izin veriyor?
Bakın doğa seleksiyon bir türü başka bir türe, daha ileri bir türe götürmez, ilerletmez. Bu yanlış anlaşılıyor.
Geri getirir diyorsunuz.
Geri getirir mi? Tabii ki getirir.
Yani yok eder.
Tükenir. Tabii
bakın,
en fazla.
Hayır, olayın mantığını anlamanız lazım. Bakın şimdi seyircilerimiz olayın mantığını ben anlasınlar.
Mantığını biliyorum da sizi daha iyi anlatmak.
Yok yok, hayır, siz biliyorsunuz da seyircilerimiz bilmiyor olabilir. Mesela şimdi diyorlar ki göz tesadüfen ortaya çıktı diyorlar, değil mi? Göz gibi kompleks bir organ. Şimdi insan gözünü ele alalım. En az 40 parçadan oluşuyor ve inanılmaz derecede kompleks bir yapısı var. Gözün özelliği, eğer bu parçalardan bir tanesi eksik olsa göz çalışmıyor. Mesela lens yok, mercek yok, göz görmüyor. Gözyaşı bezi yok, göz görmez. Kornea yok, göz görmez. Retina tabakasında bir tane enzim eksik, göz görmez. Bütün bu parçalar eksiksiz ve mükemmel olarak bir arada olduğu zaman göz görebiliyor. Şimdi doğal seleksiyon dedikleri bilinçsiz bir mekanizma. Doğa nedir? Taş, toprak, ağaçlar, kayalar. Taş, toprak, ağaçlar, kayalar daha göz yokken görmenin nasıl bir şey olduğunu bilip bu parçaları nasıl bir araya getirebilir? En son aşamada ortaya çıkacak bir avantajı nasıl hedefleyebilir? Yani bu süper deli saçması bir şey. Doğa ama zaten kendisi yaratılmış.
Siz süper deli saçması diyorsunuz. Celal Şengör de Türkiye'nin en prestijli bilim adamı. Baktığınız zaman en evet. bilim adamlarından biri diyelim. Yani her çevrede akreditasyonu sonsuz. O da diyor ki şu anda konuşulanlar deli saçması. Şimdi ben vatandaşım. Ben ne yapacağım?
Şimdi vatandaş da kanıtlara bakacak. Kanıtı kim ortaya koyuyorsa ona inanacak tabii ki. Ya biz kanıtlarımızı ortaya koyuyoruz. O da getirsin kanıtlarını ortaya koysun.
Sizin kanıtlarınız şuradan başlıyor. Bir yaratıcı var, sıfır noktası bu. Ondan hayır. sonrasını kanıtlıyorsunuz. Hayır.
Ben de objektif
bana yaratıcının varlığını kanıtlayın.
Ben tamam, de objektif bakın, olarak bakıyorum.
Yaratıcının varlığını
kanıtlayın. Bu sizce tesadüfen olmuş olabilir mi?
Olamaz. Siz yazdınız.
Neden olamaz? Hayır, benim yazdım görmemiş olsanız siz.
Evet.
Tesadüfen olduğunu inanır mısınız bunun?
İnanmam tabii.
İnanmazsınız. Neden burada bir bilgi var, değil mi? Harfler bir araya gelmişler. Anlamlı bir kelime meydana gelmiş. Bunu ormanda kim bulursa bulsun, Celal Şengör de bulsa, bunun asla tesadüf olduğunu iddia etmez. Bakın canlıların DNA'sı, mesela sizin DNA'nızda 1 milyon ansiklopedi sayfasına eşdeğer bilgi var. 100 bin proteininiz var sizin. 100 trilyon hücre, katrilyonlarca reaksiyon meydana geliyor şu anda organizmanızda. Neler olup bittiğinden haberimiz bile yok ve bunlar kontrol ediliyor. Milyonlarca tür canlı var. Yarasaların sonar sistemleri var. Kuşların kanatları, mükemmel canlılar bunlar. Balıkların,
sivrisineğin gece görüş sistemi var.
Balıkların yüzgeçleri, solungaçları. Bunlar işte insan aklı. Daha hiçbir şeyi, siz bakın bilim adamı olmaya gerek yok. Etraftaki bu tasarımı, bu mükemmel kompleksi gördüğünüz zaman elbette bunun arkasında
peki,
bir akıl var.
Ben size bir şey soracağım çok açık yüreklilikle. Amerika'da birçok bilim adamı var bu konuda çalışıyor. Kanada'da, Japonya'da, her yerde. Bu bilim adamları da bu bilimsel gerçekleri görüyorlar. O bilim adamlarının en fazla iman edenler olması gerekirken neden hep bilim adamlarının çoğu Allahsız noktasına doğru kayıyor? Tamam. Bunu bana mantıklı olarak açıklayabilir
misiniz? Bakın 150 yıl boyunca aldatıldılar. Ve materyalizm ve darwinizm...
Bilim adamı nasıl aldatılır? Celal Şengör'ü kim aldatabilir?
Bakın Hitler diyor ki, eğer siz bir yalanı çok sayıda tekrarlayarak söylerseniz halkı buna inandırabilirsiniz diyor. Hitler söylüyor bunu. Yani darwinizm yalanı yıllardır bize çok sayıda tekrarlayarak telkinle anlatıldı. Okullarda okutuldu ve insanlar bir büyü gibi buna inandılar. Ve şimdi yeni çıkan moleküler biyoloji, genetik, paleontoloji, karşılaştırma anatomiden gelen bilgilerle çürütüldü darwinizm.
Peki ben şunu sorayım. Craig Venter, Celera Genomics'in sahibi Amerika'da. İnsan geninin haritasını çıkaran şirket biliyorsun, Celera Genomics.
Evet.
Craig Venter da Allah'a inanmıyor.
Francis Collins inanıyor.
İnsan genom projesinin başındaki insan.
Language of God diye bir kitap yazdı.
İman etti. Yani Allah yaratmıştır dedi bunu. Anthony Flew biliyor musunuz? 2004 yılında 84 yaşında dünyanın en ünlü ateisti bu. Yani Richard Dawkins'in de lideri. Milyonlarca insan ateist olmasına sebep oldu. Ne dedi biliyor musunuz? Bu dedi kompleksliktir, canlılık dedi. Evrimli olmuş olamaz dedi. Bunu Allah yaratmış olması lazım gelir dedi ve ben insanlıktan özür diliyorum dedi. İnsanların ateist olmasına sebep olduğum için.
Peki şunu da anlamıyorum. Bakın buraya mesaj gönderen 2356 tane mesaj var. Bu mesaj gönderenlerin çoğu doktor, doktor, doktor, doktor, profesör, doktor ve bunlar Türkiye'deki kürsülerden gelen mesajlar. Şimdi ben evet. gerçekten anlamıyorum. Bakın ben burada tam ortada duruyorum. Siz bir tez söylüyorsunuz, karşıdakiler başka tez söylüyor. Bir insan doktorsa ve bir insan örneğin beyin cerrahısınız siz. Beyin cerrahı, beynin kompleks yapısını görüyorsa, genetik dizilişi görüyorsa, DNA'nın yapısını görüyorsa ve hala bunu yaratıcı yapmamıştır, bu bir evolüsyon, evrim sonucu olmuştur diyorsa, burada bir sorun var demektir. Yani ya evrim teorisi tabii. gerçekten çok derinlere giden gerçek bir teori, ya da bilim eldeki verilerle sizin söylediklerinizi kesinlikle reddediyor. Ki biraz önce Celal Şengör ne dedi? Bunların hiçbiri doğru olamaz.
Tartışmayın dedi bize, hatta öğüt verdi. Bu hiçbir konuları tartışmayın, aynen kabul edin. Bir dogma gibi kabul etmemizi istiyor demek ki Celal Şengör ve diğerleri.
Yok, bilim...
Şimdi buradaki evet. problem şu. Evrim teorisi bugün Allah'ın varlığını kabul etmemek adına savunma gelen bir teoridir. Şöyle ki materyalist felsefenin sözde bilimsel dayanağını teşkil ettiği için. Bugün pek çok evrimci felsefeci biz evrim teorisine Darwinizme a priori yani bir ön kabulle inanıyoruz diyorlar. Çünkü başka bir izahın sahneye girmesine asla izin veremeyiz diyerek buna devam ediyorlar ısrarla.
Bakın Türkiye'nin
buradaki sebep bu. Evet. Yani Allahsızlık, yani dinsiz bir toplumda hayat bulabilmek amacıyla ve kendi fikirlerini de kabul ettirebilmek amacıyla bir takım tutarcasına buna ısrar ediyorlar. Gerek yok böyle bir şeye.
Bakın,
bilimsel deliller çürütmüştür.
En ünlü evrimcilerinden bir tanesi Profesör Ali Demirsoy. Kendisi telefonda bağlanabilir. Böyle bir kitabı var. Evrimi savunuyor. İçinde bir paragrafta diyor ki bir tek proteinin diyor insan vücudu, ben dedim ya size 100 bin tane çeşit protein var. Bir tanesinin diyor tesadüfen meydana gelme ihtimali evrim teorisini iddia ettiği gibi bir maymunun diyor daktilonun başına geçip diyor bakın maymun tuşlarla oynayarak diyor ve tuşlara tesadüfen basarak diyor insanlık tarihini hiç hata yapmadan yazması gibi bir ihtimal diyor. Tabii ki diyor bu olmaz diyor devamında, yani kelimesi kelimesine söylemiyorum da şu anda. Ama diyor ben öbür ihtimali kabul edemem diyor. Siz bunu ne diyorsunuz o zaman? Bilim adamlığı böyle olur mu? Bilim şudur efendim. Bilim doğaya bakar. Sonra inceler. Bu incelemenin sonucunda eğer gözlemler, deneyler ve bulgular insanı bir yaratıcıya götürüyorsa yaratılışı kabul eder. Gerçek bilim adamı, gerçek bilim budur. Yoksa 19. yüzyılın dogmatik materyalist felsefesini savunmak
değil. Peki benim anlamadığım işte o. Yani siz diyorsunuz ki bilim adamı evrimi kabul edemez. Çünkü sonuçta bilim adamıdır, verileri görür. Ama... Türkiye'deki
yok,
bilim adamları
kabul edemez demedik.
Bilim adamları hayır. Siz diyorsunuz ki bilim adamı gerçekten bilim adamıysa bir süre sonra evrimin saçma olduğunu görmesi gerekir.
Evet, evet, doğru.
Ben de şunu diyorum. Türkiye'deki, Avrupa'daki, Amerika'daki bilim adamlarının neden %90'ı evrim teorisine inanır ve neden %90'ı yaratıcı fikrini kabul etmez? Şimdi bir gen mühendisi benden daha iyi görür. Sizden de daha iyi görür. Çünkü sizin daha spesyalize hale gelmiş şeklinizdir sonuçta baktığınız zaman. Ama gen mühendislerin çoğuna bakıyorsunuz. Demin bir örnek verdiniz Collins'ten ama geneline bakıyorsunuz. Craig Venter gibi biraz önce örnek verdim. Dünyadaki en bilinen isimdir. Neden bunlar Allahsızdır? Bakın bunu çok açık tartışmamız gerekiyor.
Evet. Şu bir kere şu çok önemli bir gerçek. Artık dediğiniz doğru değil. Şundan dolayı doğru değil. İnsanların çok büyük çoğunluğu Allah'a iman etmeye başladı. Bunu neden biliyoruz? Kamuoyu yoklamalarından biliyoruz. Türkiye'de %90'ların üzerine çıktı evrime inanmayanların oranı. İngiltere'de yani The Guardian gazetesinde arasındaki
biyoloji öğretmenleri
evet, biyoloji artık Hacettepe'de biyoloji fakültesinde diyorlar ki %50'den fazlasını biz ikna edemiyoruz diyorlar öğrencileri. Yeni bir şey gazete yayınlandı. Bakın The Guardian gazetesinde bir kamuoyu yoklaması yayınlandı. İngiltere. Darwinizmin beşi, yani Charles Darwin'in olduğu yer. Ne dediler biliyor musunuz? İngiltere'de sadece halkın artık %25'i Darwinizme inanıyor. %25'i. Bu oran tamamen tersiydi. Yani dediğiniz Darwinizm ve materyalizm tepe taklak dünyada
yani
aşağıya gidiyor.
Yani İngiltere'de halkın %75'i yaratıcıya mı inanıyor? Darwinizm evet. karşıtı olduğuna göre.
Hem yaratıcı ve çoğu da Darwinizme inanmıyor henüz geçiş aşamasında. Ama Darwinizme inananların oranı %25'e düşmüş. İngiltere'de tam tersiydi. %80'lerin üzerinde Darwinizm tartışmasız kabul ediliyordu.
Evet,
yani peki. dünyada tepe taklak ortaya gidiyor. Neden biliyor musunuz? Bilimsel bulgularla, verilerle artık yalan söyleyemiyorlar. Darwin döneminde hücreyi su dolu bir baloncuk olarak nitelendiriyordu. Mikroskop yoktu, genetik bilinmiyordu. Halkı kandırabiliyorlardı. Şimdi paleontoloji var, 100 milyon fosil var. Genetik var, moleküler biyoloji var. Biyokimya var,
evet.
fizik
Şimdi
var.
Şimdi burada evet. mailler de çok arttı. Onları da okuyacağım ben ama baktığınız zaman gelen maillerin hepsinde farklı görüşler var. Bunların hepsini okuyamayız ama 2434 tane mail var program başladığından beri. Ama şunu söylememiz gerekiyor ki Türkiye'de bu konunun tartışılması gerekiyor. Size bir soru soracağım reklam arasında, bunu düşünün. Gelen maillerin bazılarında şöyle bir iddia var. Deniyor ki orada oturan beyefendiler sizin için söylüyor bunu. Dünyada ateizme karşı savaş açmış küresel bir örgütün Türkiye'deki uzantılarıdır. Evrim teorisiyle ilgili çalışmaları da bundan kaynaklanmaktadır. Orada gördüğünüz kitapları da bu küresel fonlar desteklemektedir. Amaçları dünyada ateist veya ateizm yayılmasına karşı bir insanların dine inanış şeklinde karşı bir tez ortaya koymak. Hangi dine inanırsa inansın inançlı insan felsefesi yaratmaktır deniyor. Küresel bir örgüt olduğu, sizin de bu örgütün Şimdi... üyeleri olduğunu söylüyor. Bu Ergenekon iddianamesi değil. Siz bunu düşünün. Çok sıkıştık. Reklama gitmek zorundayız. Tabii. Reklamdan sonra bu ateşi tartışmaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir arkadaşlar. Evrim tartışması birazdan Adnan Oktar da stüdyomuzda olacak. Kendisi trafiğe takıldı, İstanbul trafiği. Malumunuz birazdan burada olacak ama biz önden bir evrim tartışması başlattık. Evrim tartışmasında son soruyu sormuştum size. Uluslararası örgütün Türkiye'deki uzantıları mısınız diye ona cevap vereceksiniz. Her şeyi soracağım, her şeye cevap vereceğiz ama bunun önünde özellikle soruları ben burada klasifiye ettiğimde hep şu soruluyor sizinle ilgili. Diyorlar ki Oktar Bob'una bir zamanlar çok hastaydı. Özellikle insanların da kanını bağışlatmıştı. Sonra bu kanlardan DNA'ları mı topladılar? Türkiye'ye ne yaptılar? Kendisi nasıl hala hayatta? Seyirciler bunu soruyor. İnsan sağlığı ile ilgili soru sormak istemem ama bunu sormak zorundayım.
Tamam, ben 1998 yılında başlayan bir kanser hastalığı geçirdim. Allah şifa verdi sonra. Kronik lenfositik löseminin Richter sendromu denilen haline dönüşmüş
kan
şekli.
Kan kanseri yani.
En ölümcül kanser ama kan kanserinin de en ölümcül şekli. Hiçbir hasta 6 aydan fazla yaşamıyor. Sadece kemik iliği nakli fayda edebilir demişlerdi. Ve kemik iliği nakli yapıldı bana 2 kez. 6 yıl boyunca tedavi gördüm ve şu an dünyada yaşayan tek hastayım. Bunlar da bakın raporlarımın bir kısmı. Amerika'nın dünyanın en ünlü kanser hastanelerinden alınmış. Büyük bir kemik iliği bankası kuruldu Türkiye'ye. 160 bin verinin toplandığı, tarihin en büyük sivil kampanyalarından biriydi. Bütün Türk milletinin el ele verdiği. Ve bunlar bir kısmı Amerika'ya gönderildi. Çünkü Türkiye'deki laboratuvarlar çok yetersizdi o dönemde. Ve Amerika'dan geri alınmadı ne her nedense. Halbuki çok başarılı bir hükümetimiz var.
Yani sizin suçunuz değil onların geri alınmaması, öyle mi?
Tabii ki yani. 3,5 milyon dolar gibi bir borç var. Komik bir rakam yani. Böyle Türk, koskoca Türk devleti için binlerce yıllık geçmişi olan. Ve Türkiye'nin kemik iliği bankasına son derece büyük ihtiyacı var. Hatta biz kurduktan sonra kemik iliği bankasında çok büyük karışıklıklar oldu. Bir takım şaibeler ortaya çıktı ve çökme noktasına geldi. Halbuki bizim 160 bin tane verimiz var. Niye kullanmasın Türkiye bunu? Binlerce hasta hayatını kaybediyor.
Nerede bu verilerimiz?
110 bin tanesi Amerika'da, bir kısmı Almanya'daydı, geri kalan kısmı da Türkiye'de. Şu anda zannediyorum 30 bin civarında bir verisi olması lazım Türkiye'de Kemik İliği Bankası'nın, tam rakamı bilmiyorum ama. Fakat bu son derece yanlış bir şey. Yani bizim olan bir şeyi kullanılmaması, bir kere savcılık 3 kere tahkikat yaptı bu konuyla ilgili, 3'ünde de takipsizlik verdi. Yani kampanyanın tamamen masum olduğu, devlet tarafından tescil edilmiş oldu. Dolayısıyla Türk halkının kullanılması gereken bu verilerin getirilmemesi, hala getirilmemesi aradan geçen bunca yıla rağmen son derece garip buluyorum ben. Hemen yapılması lazım. Derhal binlerce hastamız var. Bakın lösemi, lenfoma hastaları, böbrek nakilleri.
Peki bir şey söyleyeceğim. Siz, bunların toplanmasına siz vasıta olmadınız mı?
Evet, ben vasıta oldum.
Peki sonra onları götürdünüz, Amerika'da bıraktınız, öyle mi?
Ben götürmedim bunu. Türk devleti yaptı. Ben sadece çağrıda bulundum. Tamamen Türk devletinin kontrolünde oldu. Hatta savcılık da onu araştırdı. O zamanki dönemin...
Sizin hakkınızda soruşturma açıldı.
Açıldı. Dönemin Cumhurbaşkanı Sayın Demirel, Genelkurmay, Sağlık Bakanlığı, valiler, emniyet müdürleri, yani tamamen devletin yaptığı bir kampanyaydı o. Yani yanlış anlaşılmasın. Ben sadece çağrıda bulundum ve Türk devleti gönderdi elçiliği yani vasıtasıyla.
Şu anda Türk insanının 160 bin verisi Amerika'da mı duruyor?
Hayır. 110 bin tanesi Amerika'ya gönderilmişti. 110 bin kadar Amerika'da. Az bir miktar Almanya'da. Geri kalan bir 30 bin kadar da Türkiye'de şu anda.
Peki,
kullanılıyor.
Peki bu veriler, siz doktorsunuz, Türk insanının ortak genetik bir sentezi olarak yorumlanabilir mi? Oradan bir ortak genetik sentez bulunabilir mi? Daha açık sorayım yani. Herkesin anlayacağı gibi. Türkiye'deki insanlara yönelik biyolojik silah geliştirilebilir mi sizin bu vasıta olduğunuz kan toplama işiyle?
Yani siz tenzih ederim de bu iddia dünyanın en saçma iddialarından biri.
Her yerde var bu iddia, biliyorsunuz.
O dönem dile getirildi. Hatırlıyorsunuz, evet, biyolojik silah yapılacak falan diye. Bakın genleri ben kısaca anlatayım. Yani 3 milyar harf var insanın geninde. Evet. Ve genler var. Protein kodlayan bölgeler DNA'nın üzerinde. Yaklaşık 22-25 bin arası gen olduğu tahmin ediliyor. Bunlar protein kodluyorlar. İnsanların %99.9'unda DNA tıpatıp aynı. O farklılığı meydana getiren, o çok az bir kısımlık bir farklılık var. O farklılığı meydana getiriyor. Ve varyasyon denen çeşitlenmeden dolayı da değişik insanlıkları meydana geliyor. Dolayısıyla
yani %0.1'den mi geri kalan fark tamamen?
Evet. Dolayısıyla hiçbir millete has, Fransızlara has, İngilizlere has, Türklere has, Japonlara has gen diye bir konu yok. Ya bu tamamen hayali bir iddia. İnsanların %99.9'u aynı. O kalan farklar da kişisel farklılıklar meydana getiriyor.
Peki bu hayali iddiayla savcılık size nasıl soruşturma açtı? Yani savcılık da bunu ciddiye aldı ve sonunda dedi ki Oktar Bob'una Türk insanına yönelik bir genetik silah yapılmasına aracı olmuştur. Hakkında soruşturma açtı, öyle değil mi?
Konu da bu zaten, bakın. Darwinizm konusunda da aynı şey oluyor. Yani bir takım mihraklar, masonik odaklar çıkıp bir takım iftiralar atıyorlar. Bunların medyada da uzantıları var. Ve halkın beynini bulandırmak amaç tamamen. Siz mesela demin dediniz ya, Darwinizm'de nedir? Mesela örgüt diye bir şey geldi.
En çok meyli olsa onu soracağım.
Efendim,
şimdi.
Darwinizm dünyanın en kanlı batıl pagan dini. 120 milyon, 180 milyon insanın ölümüne sebep olmuş.
Peki anti-Darwin olamaz mı burada? Anti-Darwinist bir örgüt. Yani mesela sizin de üye olduğunuz, burada gelen maillerde soruyor.
Bunun için örgüt mü olmak lazım? Yani bir insan mantığını kullanıp, ya kardeşim tesadüfen bu bardak oluşur mu? Oluşmaz. Tesadüfen canlılar nasıl oluşsun diyemez mi yani? Bunun deme hakkı yok mu? Eğer Darwinizm, ben hayatın tesadüfen başladığını iddia ediyorum diyorsa ve buna bilimsel diyorsa evrimciler, o zaman hayır, hayat tesadüfen başlamamıştır, bir müdahale vardır demek de aynı derecede bilimsel. Ben ara geçiş formları vardır diyorlar, buna bilimsel diyorlar. Biz de diyoruz ki hayır, ara geçiş formları yok kardeşim. İşte fosiller ortada, 100 milyon fosil var. Bu ondan çok daha bilimsel.
Peki, evet. Şunu söyleyeyim.
Ara geçiş formu getirsin diyor seyircilerimiz.
Ara geçiş formu yok ki.
İşte getirsinler. Biz diyoruz getirin ki varsa erim teorisi işte kanıtlayın diyoruz.
Çünkü onlar da size ara geçiş fosili getirsin.
Bakın, hayır, bakın. Ben mesela yeryüzünde ilk ortaya çıkan canlı, acaba bunun atası var mıdır diye baktığımızda bunun alt tabakalarında bunun atası olabilecek, buna benzer daha ilkel bir canlı on görmüyoruz.
Evet.
Bu canlı trilobit denen, hakikaten de soyu tükenmiş bir denizin dibinde yürüyen bir canlı. Ayakları bile var bakın. Dolaşım sistemi var. Suyun içindeki oksijeni özümseyip kan dolaşımına veren solungaçları var. Artı gözleri var. İki tane de değil, 600 tane, hatta bazılarının 1200 tane gözü var. Ve göz sistemi bugünkü mevcut göz, en ileri göz sistemi diye erimcilerin iddia ettiği petek göz sistemidir arılardaki, sineklerdeki. O petek göz sisteminin aynısıdır. Artı tek lens sistemi de değildir. Çift lens bulunmaktadır bu canlıda. Daha ileri olarak. Yani bugünkü canlılarda tek lens varken bu canlıda çift lens sistemi vardır. Suyun altında retinanın üzerine görüntüyü tam olarak bulanıksız bir şekilde tam olarak düşürebilmek amacıyla yapılmıştır. Şimdi bu canlı bir anda ortaya çıkmış. Bakın atası yok. Bundan daha ilkel olabileceği iddia edilen bir canlı da yok. Tamam, tek hücreli canlılar var. Çok hücreli canlılar da var ama bir hayvan değiller onlar. Yalnızca çok hücreli diyebiliyoruz onlara. O zaman ne olmuş oluyor bu? Bir anda bir şey ortaya çıkıyorsa bunun bir yapanı vardır. Bu organizasyon yok mu burada?
Evet, şimdi var. Bir yapanı var o noktasında zaman, zaten her şey bakın tıkanıyor. Yani ayrım orada başlıyor. Bir yapanı var diyenler bir tarafa ayrılıyor. Hayır, bir yapanı yok.
Bir yaratıcısı var.
Bir evolüsyon sonucunda ortaya çıkmıştır diyenler. Şimdi o konuya geleceğim ama şu konuyu bitirelim bakın. Bu biraz önce sordum ya girişte. Ben her şeyi buradan size aktarıyorum. Siz de her şeyi çok açık söyleyebilirsiniz. Yani hiç kendinizi sansürlemeyin. Bu örgüt meselesi nedir? Buradaki iddialar doğru mudur değil midir? Bir anti-Darwinist, yani insanların ateizme karşı örgütlendiği küresel bir formasyonun Türkiye'deki uzantıları mısınız değil misiniz?
Şimdi Sayın Adnan Oktar 300 kitap yazmış. Yani olabilecek, akla gelebilecek tüm konularda 300 kitap yazmış. Ben Nobel ödülü bilim adamlarıyla çalıştım. California Üniversitesi Berkeley, New York Üniversitesi, California Üniversitesi San Francisco, Imperial College of London gibi dünyanın en önemli üniversitelerinde bilim adam, Nobel ödülü bilim adamlarıyla çalıştım. Sayın Adnan Oktar, ben size söyleyeyim, dünyadaki en akıllı insan yeryüzündeki. Bir de gelmiş geçmiş en akıllı insanlardan biri. Çünkü böyle 300 kitap bu kadar çok konuda yazabilecek ve fikirleri bu kadar etkili olan, dünyanın 200 ülkesinde okunacak kadar etkili olan başka biri daha yok. Böyle bir örgüt olabilir mi? Yani 300 kitap yazmış. Ben 1000 konferans verdim. Arkadaşım Doktor Cihat 1000 konferans vermiş. Dünyanın en önde gelen üniversitelerinde bizi davet ediyorlar.
Hayır, bu örgüt kötü bir şey değil ki. İnsanları Allahsızlığa karşı örgütlüyorsunuz. Bunu yani soranlar da kötü anlamda sormuyor.
Hayır hayır. Ama orada bir kötü anlam çıkabilir. Yani yanlış anlamı olmasın. Örgüt demek bir suç işlemek için hukuki tanımı budur. Bir araya gelmiş insanların meydana getirdiği bir kurumdur. Halbuki biz bilimsel toplantılar yapıyoruz, konferanslar veriyoruz. Darwinizme karşı bilimsel bir mücadele veriyoruz.
Çünkü ben anlattım. Entelektüel anlamda mücadele veriyoruz.
Peki Darwinizm bir örgüt müdür?
Darwinizm, bakın Darwinizm bir pagan dinidir.
Evet. İnsanları aldattığı için örgüt diyebiliriz.
Tesadüfi ilah edinen bir pagan dinidir. Ve hangi topluma girerse girsin zarar getirir. Çünkü güçlü kalan ayakta kalır, zayıf olan yok olur gider. Çatışma ilerlemenin temelidir. Bu mantıkları siz toplumlara uyarladığınız zaman işte bu faşizm, komünizm, anarşizm, terörizm, ırkçılık hep bundan meydana gelir. Bakın Charles Darwin kendisi ırkçı, biliyor musunuz siz bunu? Hatta şöyle söyleyeyim size, Türklerle ilgili inanılmaz ifadeleri
biliyorum,
var.
Onları
bakın bir okuyayım mı? Seyircilerimiz duysun, evet. Belki bilmiyorlardır.
Çok kısa olarak
diyor ki Darwin, doğal seleksiyona dayalı kavganın medeniyetin ilerleyişine sizin zannettiğinizden daha fazla yarar sağladığını ve sağlamakta olduğunu ispatlayabilirim. Düşünün ki birkaç yüzyıl önce Avrupa Türkler tarafından işgal edildiğinde Avrupa milletleri ne kadar büyük risk altında kalmıştı. Ama artık bugün Avrupa'nın Türkler tarafından işgali bize ne kadar gülünç geliyor. Avrupa ırkları olarak bilinen medeni ırklar yaşam mücadelesinde Türk barbarlığına karşı, bakın Türk barbarlığına karşı galip gelmişlerdir. Dünyanın çok da uzak olmayan bir geleceğine baktığımda bu tür aşağı ırkların, Türk milleti için söylüyor bunu, çoğunun medenileşmiş yüksek ırklar tarafından elimine edileceğini, yok edileceğini görüyorum. Efendim Charles Darwin'in kendisi Necip Türk milleti için aşağı barbar ırk tabirini kullanıyor. Ve bu aşağı ırklar diyor, yüksek ırk daha çok evrimleşmiş hayvanlar tarafından yok edilecek diyor. İşte bunun neticesinde Hitler aldı bu mantıkları. 6 milyon Yahudi'yi öldürdü. 55 milyon insan
Hitler'in buradan yola çıktığına dair elimizde bilimsel bir veri yok. Yani var. Bunu laboratuvarda nasıl ispatlayacağız?
Bakın ben şimdi size Hitler'in anıtlarını okuyorum. Bakın.
Evet.
Hitler diyor ki Kuzey Avrupa Almanlarını insanlık tarihinden çıkarın. Geriye maymun dansından başka bir şey kalmaz. İşte evrim mantığı sizi. Maymun olarak nitelendiriyor. Bütün diğer ırkları sadece Ari Alman ırkı olarak dediği yani...
Öjeni'yi de yine toplumuna kendisi bizzat uygulamıştır, hayata geçirmiştir. Yani sakatların toplumdan bir an önce elimine edilip doğal seleksiyon mantığında düşünüp de hani daha Ari bir ırk elde etmek amacıyla sakatları bizzat öldürmüştür.
Evet. Peki şimdi buradaki sorulardan devam edelim.
Irkçılığına bilimsel dayanak olarak Darwinizmi işaret
devam edelim. Evet. Şimdi diyorlar ki genelde soruların çoğunda ben hepsini okumam mümkün değil. Oradaki beyefendiler diyorlar doktor bir kariyerleri var ama... Bu kitapları basıyorlar, dağıtıyorlar, konferanslar veriyorlar. Bir kere her şeyden önce bu kitaplar çok kaliteli. Ben de biliyorum, seyircilerimiz de bir tanıyor kitaplarınızı. Bunun parasını nereden buluyorsunuz? Bunu soruyorlar bir.
Bu kitapları basan Global Yayıncılık isimli bir şirket var. Bu şirket tamamen promosyon olarak. Mesela bu yaralı şartası alabilir miyim acaba?
Onun alttaki için. Büyük kırmızı kitap mı?
Evet.
Evet.
Bu yine Sayın Adnan Oktar'ın kitaplarından bir tanesi. Böyle 6-7 kiloluk dev bir eser, mükemmel bir eser. Dünyanın her tarafında... önde gelen bilim adamları, ondan sonra politikacılar, Tom Cruise'dan, Sarkozy'den tutun, ondan sonra Bush'tan, Obama'ya kadar hepsine promosyon olarak göndermişler bunu Global Yayıncılık. Bir kere bu işten çok fazla kazanıyorlar. Yani şundan dolayı fazla kazanıyor derken.
Kitaptan nasıl kazanıyor?
Hayır, promosyon olarak gönderdiği için Adnan Bey'in kitapları dünyada milyonlarca satıyor. Milyonlarca satıyor. Yani. Bunun az bir kısmını gönderiyor. Bu kendisi tabii ticari kar olarak geri dönüyordur. Kendileri bilir tabii bunları.
Çok büyük reklam oldu yani. Dünya her Fransa da çok büyük yankı uyandırdı.
Evet, bakın işte bakın fosilleri burada gösteriyor. Hiçbir evrimci kitapta gerçek fosil göremezsiniz. Hep çizimler vardır. Hep alçıdan hayali çizimler. Alçıdan hayali heykeller
bakın hayali vardır. Çizimleri de geçmişlerdir. Mesela 1912 yılında ara geçiş formu ihtiyacı nasıl karşılamışlardır evrimciler biliyor musunuz? Dawson denen bir bilim adamı Pirttown denen bir çukurda İngiltere'de gidip diyor ki ben bir tane fosil buldum diyor. Bir kafatası bu diyor insanla maymun arası ara geçiş formudur diyor ve buna Pirttown adamı adını veriyor. Bunu kaldırıp hemen Londra'daki Doğa Tarihi Müzesi'ne koyuyorlar. Ve yaklaşık 40 yıl boyunca bu sergilene geliyor.
Evet.
Ta ki bir bilim adamı inceleme yeni bulduğu bir yaş tayin metodunu bütün fosiller üzerinde denemeye başladığında bir de görüyor ki kafatası ile çene arasında yaş farkı var. Kafatası ile çene birbirine ait değil. Şu ortaya çıkıyor, şu sahtekarlık ortaya çıkıyor ki kafatası bir insana ait, çene ise bir orangutana ait olduğu anlaşılıyor. Ve eski görünmesi için özellikle potasyum dikromat denen bir kimyasal maddeyle de eskitilmiş, dişler eğlenmiş, törpülenmiş uyusun diye üst çeneye. Böyle sahtekarlıklar yapmışlardır. Bunun gibi yüzlercesi.
Ve mesela diyorlar ki peki bunları niye Nature dergisi yayınlamıyor? Nature dergisi şundan yayınlamıyor çünkü masonların kontrolünde de ondan.
O konuya birazdan gireceğiz mason evet. Konusuna Adnan Bey geldi. Ben buradaki sorulardan devam etmek istiyorum. Şimdi evrim tartışması tabii çok Türkiye'de devam eden, uzun süre devam eden ve bu tartışma süresince de hiçbir zaman aslında bir sonuca ulaşmayacak bir tartışma. Ama sizin buradaki kitaplardan, iddialardan ve burada bilimsel biraz tartışmaya geçelim istiyorsanız doktorların bana gönderdiği maillerden ortaya çıkan bir şey var. Siz diyorsunuz ki suda protein sentezlenmesi mümkün değildir. Dolayısıyla evet. Hayatın suda başlaması mümkün değildir.
La Chatelier evet. Prensibi zaten bunun imkansız evet. Olduğunu ortaya koyar. Sudaki bir reaksiyon, su çıkaran reaksiyonlar suda gerçekleşemez. Bu çok açık belli
bir şeydir. Ondan daha temel olanı o kitapta görmüşsünüzdür. Bir proteinin tesadüfen oluşması imkansız. 10 üzeri 950'de bir ihtimal. 10 üzeri 50'de bir ihtimalden daha ufak ihtimaller imkansız kabul edilir matematik ve istatistikte. Bir proteinin oluşmasına kainatın ömrü yetmiyor. 10 üzeri 17 saniye evrenin ömrü Big Bang'ten itibaren yetmiyor. Bütün atomların sayısı evrende 10 üzeri 79, 10 üzeri 950 protein molekülüne bütün evrendeki atom sayısı da yetmiyor. Ve ihtimal hesabı olarak zaten imkansız kere imkansız ve bütün bu nedenlerle zaten laboratuvarlarda yapılan deneylerin hepsi başarısız oldu. Mesela Miller deneyi. Güya o iddialarla ortaya çıktı. Amino asitleri bile edilemedi. Hatta kendi gaz karışımlarının sahte olduğunu daha sonra kendisi itiraf etti. Yani dolayısıyla şu çok önemli bakın. Tesadüfen hiçbir şey oluşmaz. Tesadüf ancak bir karmaşa meydana getirebilir, bir bozulma meydana getirebilir.
Peki kutsal kitaplarda insanın sudan yaratıldığına dair olan bilgiler de var. Veya işte insanın vücudunun dörtte içinin su olması, yine evet. Suların insana hayat vermesi, ol demesi, sularda ilk önce gölgesinin görülmesi. Bütün bunlar kavramlar kutsal kitaplarda geçen. Peki bütün bunlardan yola çıkarak su yaratılış ve suda hayatın başlayamaması tezi birbiriyle çelişmiyor mu?
Hayır bakın bizim söylediğimiz Tesadüfen olamaz. Allah ilk insanı Hazreti Adem'i...
Ama siz diyorsunuz ki suda protein sentezi olmayacağı için... Dolayısıyla
tesadüfen deneyinden bahsediyorsunuz. Proteinlerin olmasını iddia ediyorlar buradaki evrimciler. Yani bir çamurlu suda tesadüfen proteinler oluştu. İşte mesela bir sitokrom C denen bir protein, vücuttaki oksijeni bütün hücrelere taşıyan bir protein tesadüfen oluştu diyebiliyorlar. Tesadüfen oluşması mümkün değil. Bunun için bir organizasyon lazım. Bir defa DNA lazım. DNA'nın çözecek olan, kopyalayacak olan başka proteinler lazım. Yani ikisinin proteini sentezlemek için proteinlerle DNA'nın zaten aynı anda var olması gerekiyor. Yani birini çekseniz diğerini zaten varlığı imkansız, oluşması imkansız oluyor. Yani sistem başına, bir parçayı çekseniz zaten imkansız hale gelir. Hayat canlı olmaz.
Tek başına protein tesadüfen olsa bile olmaz da bir protein alın doğaya koyun. Hiçbir
şey ifade
etmiyor.
Olsa bile dediğinizde iş bitiyor zaten.
Efendim?
Olsa bile dediğinizde
hayır,
iş
hayır.
bitiyor.
Hayır, alın proteini, ben size proteini vereyim. O isteyen mesela evrimcilere.
Protein tozu getirelim.
Protein tozu getirelim. Hazır proteinleri vereyim. Gitsin doğaya koysun. Toprağın üzerine bıraksın. Bakın ne oluyor. Hemen bozulacak, parçalanacak. Bu çok yani... Çok bilinen
oradan
bir şey.
Oradan canlı çıkmaz. Ama bakın Darwin'in zamanındaki o ilkel cahil zamanda bir farelerin böyle buğday bırakıldığında uzun bir müddet oradan kendi kendine oluşabileceğini öne sürüyorlardı. Ya da bir etin üzerine bir süre sonra kurtçukların kendi kendine oluşabildiğini iddia ediyorlardı. Ya işte canlılık bakın ortaya çıktı diyerekten. Sonradan anlaşıldı ki kurtçuklar sineklerin bıraktığı larvalardan meydana geliyormuş. Fare de işte zaten malumunuz yani sonuçta evet. Mümkün değil böyle bir şeyin olması. İlkel bilim anlayışının eseridir Darwinizm. 1859'da o kitap yazıldığında ve bugüne kadar da getirilmeye çalışan bu dogmatik anlayış tamamen cehalet temelinde yer almış ve sürdürüle gelen sırf dogmatik amaçlarla.
Cehalet temeli
şeyse.
Diyorsunuz Amerika'daki bütün bilimsel dergiler Darwinizm'den
onu
başlıyor.
Söyleyeyim.
Biraz önce Celal Şengör de dedi Amerika'daki söylediğiniz dedi teoriyi. Gelin
bakın, doğru bilgi, doğru bilgi. Masonların kontrolünde de ondan.
Doğru bilgi çok önemli.
Her şey masonların kontrolünde o zaman.
Hayır bakın, Darwinizm dünyada...
Habertürk haricinde her şey masonların kontrolünde.
Yok, dünyada Darwinizm...
Burada bunu tartışıyoruz şimdi.
Devletlerin %95'i tarafından resmi politik olarak korunuyor. Mesela üniversitede birisi, Darwinizme ben inanmıyorum, canlıların yaratıldığına inanıyorum, şu bilimsel delilleri var dediği anda üniversiteden atılıyor. Profesör evet. olamıyor, doçent olamıyor.
Yükselemiyor.
Yani bunlar yaşanan olaylar. Türkiye'de öyle bir profesör, ismini vermeyeyim şimdi burada, evrim karşıtı bir kitap yazdı galiba, bir yazı yazdı.
Evet.
Hemen üniversiteden attılar.
Peki ben size bir şey söyleyeceğim. Türkiye'de şu anda dini motiflere daha fazla eğilim gösteren bir iktidar var. Türkiye'deki merkezin kayması da çok belli. Siz de buna yakın bir teori savunuyorsunuz. Neden Türk kamuoyunda daha fazla yer alamıyorsunuz?
Hayır, zaten bakın Darwinizm diye bir konu kalmadı.
Veya niye çok alamadık Türkiye'de yol?
Evet. Yok yok, Darwinizm'e karşı kesin bir zafer kazanıldı. Artık hiçbir Darwinist ortaya çıkıp, bakın Celal Şengör telefonla bağlanıyor ama hiçbir zaman bu programa gelemez.
Celal Şengör İstanbul'da veriyorum. Değil de ondan.
Hayır, siz davet edin Ali Demirsoy'u, Profesör Celal Şengör'ü kimi davet ederseniz edin, gelemezler buraya, fosil getiremezler. Adnan
bu
Bey
fosiller
dedi ki,
buradayken gelemezler. Zaten.
Bakın Adnan Bey dedi ki, bu dünya basında da yer aldı. Ben dedi, bir tek ara geçiş formu, evrim için trilyonlarca ara geçiş formu olması lazım eğer evrim olsaydı. Bir tanesini getiren 10 trilyon Turkish lira veriyorum dedi. Türk lirası. Bir tane getirene. Ne oldu? Bir kişi bir tane getirdi mi?
İşte bu beni tarafta... söylüyoruz buradan. 10 trilyon lira almak isteyen varsa.
Bu böyle bir senedir yayınlanıyor.
Ara geçiş formu bulup gelecek. Evet, şimdi reklam arası vereceğiz. Reklam arasından sonra konuyu biraz daha açacağız. Evet sevgili seyirciler, evrimi tartışmaya devam ediyoruz ama gelen mailler sayesinde şu anda benim bilgisayarım kilitlendi. Ben de reklam arasında onu bir kere açıp kapayacağım, düzelteceğim ve kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet sevgili seyirciler, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evrim tartışması, evrim tartışmasında bilimsel olanları tartıştık. Sizin sorduklarınızı tartıştık. Evrim teorisiyle ilgili, çünkü burada gerçekten binlerce mail var. Şimdi yine Kırık Kanat dedi ki, Darwin bunu kendisi bulmadı. Bu 100 yıl önce, Darwin'den 100 yıl önce başlayan bir tartışmaydı. Darwin'le bu doğruğa çıktı, kitaba döküldü, şekillendi. Ve ondan sonra bugün de bunun artık 150. 180. kaçıncı yılını kutluyorsak, kutluyoruz dedi ki kutluyoruz dedi evrim teorisini bir kutlama olarak bize aktardı. Şimdi buradan yola çıkarak siz diyorsunuz ki Darwin'den önce bu vardı. Özellikle geçmişteki tarihsel efsanelere doğru giden bir hipotezdi, tezdi, tez bile değildi aslında diyorsunuz. Peki Darwin'den önceki 100 yıllık o çalışma neydi? Mine Kırık Kanat'a söyledi. Kimdi bu çalışanlar?
Efendim evrim Sümerlere kadar giden bir din, pagan dini. Hayatın tesadüfen olduğunu iddia ediyor. Firavun döneminde de var. Darwin dedesinin fikirlerini alıyor, şarap içerek, gemide gezerek, naralar atarak, intihara eğilimli bir kişi zaten, psikiyatrik bir vaka kendisi, bilim adamı da değil. bu iddialarını ortaya atıyor. Şimdi Mine Hanım'a siz soru sorabilirler mi derken aslında şunu sormak lazım. Mine Hanım'ın söyledikleri baştan aşağı yanlış. Bir kere dedi
bakın,
ki
ben
evren dedi.
Bakın evet. Ben şimdi ne sizi Mine Hanım'ı ezdiririm ne Mine Hanım sizi. Onun için
hayır bir cevap, burada,
cevap vereceksiniz evet. Ama şimdi onu ben şu anlamda soruyorum. Mine Hanım çünkü biraz önce gördüğünüz nasıl bana da hitap etti. Dolayısıyla burada televizyon ekranında bir agresif bir durum ortaya çıksın istemiyorum. Onun için evet. Soru sorabilirler mi o anlamda. Yoksa sizin tabii. Ondan daha aşağı olduğunuz, onun daha yukarıda olduğu kim? Böyle bir şey kesinlikle değil. Tamamen bir polemiği engellemek istiyorum. Ama siz buyurun ne istiyorsanız tabii. Söyleyin.
Ben zaten Mine Hanım'la tanışmıyorum. Neden bu kadar asabi olduğunu
da... internet sitesi niye kurdunuz?
Neden bu kadar asabi olduğunu da anlayamadım. Ben kurmadım. Neden bu kadar asabi öyle olduğunu da anlayamadım.
Bilgimiz yok.
Bakın şimdi diyor ki evren diyor tesadüflerin ürünü diyor. Bakın bugün fizikte kabul edilen teori şu. Big Bang diye bir teori var. Büyük patlama teorisi deniyor buna. Bütün bu gördüğümüz 250 milyar galaksi, her birinin içinde 200 milyar yıldız olan 250 milyar galaksinin bundan 14 milyar yıl önce sonsuz yoğunlukta ve sıfır hacimde tek bir noktadan başladığı bugün kesin olarak kabul ediliyor. Bunun delilleri var çünkü. Arka fon radyasyonu var, hidrojen helyum oranı var. Delillerle kabul edilmiş bir teori. Şimdi düşünelim bunu. Hep birlikte Türk halkı olarak düşünelim. Sıfır hacimde sonsuz yoğunlukta olan bir şey ne demektir? Yoktur. Değil mi? Yani bütün kainat Kur'an'da da bildirildiği üzere ve bilimsel gerçeklerle yoktan var olmuştur. Şimdi bir şey tesadüfen yoktan var olabilir mi? Tabii ki olamaz. Yani zaten yokken bir şey nasıl kendi kendine tesadüfen yani öyle bir şey olabilir mi? Bu kadar mantıksız. Allah yarattığı için vardır. Kur'an'da Allah yoktan var edendir diyor. Yer ve göğü bütün evreni kainatı. Dolayısıyla zaten Mine Hanım daha en baştan bir kere yanlışladı. Ondan sonra canlıların ortaya çıkışı var. Bugün bakın biyolojide kabul edilen bu bir kuraldır. Hayat hayattan gelir ve buna biyogenez denir. Dünyanın en ünlü biyoloji kitabı Campbell and Rees diye bir biyoloji kitabı var. Bütün dünya üniversitelerinde okutuluyor. Ve orada diyor ki hayat sadece hayattan gelir diyor bildiğimiz kadarıyla. Yani siz bir hücre gördüğünüz zaman o daima başka bir hücreden meydana gelmiştir. İlk hayatı yaratan da Allah'tır. Bu Allah'ın hay sıfatının tecellisidir. Hayatın sahibi demek. Diri kaim olan Allah hayatın sahibi, hayatı başlatır, sonuçlandırır ve bütün ara aşamalarını yaratan Allah'tır. Bu çok açık yani bilimsel gerçekler bunlar. 100 milyon fasil ortaya koyduk. Mine Hanım buyurun bir tane getirsin. Bir tane ara geçiş formu 10 trilyon lira vereceğiz. Bakın soru bile sordurtmuyor. Neden sordurtmuyor? Biliyor çünkü buraya da gelemez zaten. Evet. Ben eminim bundan.
Sizle görüşeceğiz oğlum evet. Reklama
şimdi
gideceğiz.
Şimdi şöyle başta da ifade etmiştim. Evrimciler görüyorsunuz çok agresifler. Neden? Çünkü ellerinde bir delil yok. Yapabildikleri zaman sahtekarlık yapıyorlar en fazla.
Onu söylemeyelim.
Burada yok çünkü örnekleri çok olduğu için yani tarih boyunca da hep böyle olmuş çünkü. Burada önemli olan şu bakın Harvard Üniversitesi'nden Richard Levantin şöyle diyor. Önce materyalist sonra bilim adamıyım diyor. Materyalizm mutlak doğru olduğuna göre ilahi bir açıklamanın sahneye girmesine izin veremem diyor. Yine bir bilim felsefecisi Watson diyor ki evrim teorisini savunmamın sebebi onu destekleyecek olan bilimsel verilerin olması değil. Ancak diğer alternatifin yani bir yaratıcının varlığını kabul etmemek adına ben bunu savunuyorum diyor. Yani Mine Hanım'ın ya da benzerlerin Celal Bey'in olsun, başkaları olsun hiç aralarında hiçbir fark yok. Ne kadar kalabalık olurlarsa ya da sayıları hiç önemli değil. Zaten sayıları gittikçe azalıyor. Toplum gözünde de zaten herkes görüyor, değerlendiriyor burada. Kanıtlar ortada, kanıtsızlar bir yanda. Önemli olan şu. Biz tarihte bir defa evrim teorisi yaşanmış mıdır diye baktığımızda yaşanmadığını görüyoruz bir. Evrim teorisine ait mekanizmalar var mı diye baktığımızda doğal seleksiyonun türleri geliştirici bir özellik olmadığını görüyoruz. Bir mekanizma olmadığını görüyoruz. Ancak ne oluyor? Mesela örnek vereyim. Eğer leoparların bulunduğu bir ortamda geyik sürüsü varsa leoparlar zayıf olanları yakalayacaktır. Ne olacaktır? Geyik sürüsü daha sağlam olanlardan oluşa gelecektir. Ancak hiçbir şekilde leoparların varlığı doğal seleksiyon ortamı bu geyiklere kanat taktıracak bir özellik değil, mekanizma değil. Çünkü onların genlerine yeni bir bilgi eklemez doğal seleksiyon. Evet. İşte bakın burada 1930'larda sırf bu yüzden Ernst Mayr ve diğerleri birkaç bilim adamı daha evrimci mutasyonların yani genetik bilimin artık yaygınlık kazanmasının herkes bilinir tarafında olması sebebiyle mutasyon denen bir mekanizma eklemek zorunda kaldılar doğal seleksiyona. Neden? Çünkü DNA üzerinde değişiklik yapabilecek tek mekanizma ultraviyole, röntgen ışınları gibi veya dış kimyasal maddeler gibi bunların yaptığı dış etkenlerle oluşan DNA'daki bozulmalar, eksilmelerdi. Biz buna mutasyon diyoruz. Ve dediler ki bakın doğal seleksiyon tamam bir şey yapamıyor mu mutasyon yapıyor. Hayır bakıyoruz mutasyon yine bir şey yapmıyor. Çünkü burada evrim teorisinin ihtiyacı olan şey bir canlıya diyelim o geyiğe kanat bilgisini ekleyecek bir yeni genetik bilgidir.
Evet.
Mutasyon bunu zaten yapmaz.
Evet.
Eksilmeler yapar. Bakın Çernobil'de nükleer patlama oldu. Hiçbir bilim adamı, evrimci bilim adamı dedim mi? Oraya gidelim de mutant olalım. Hani böyle Hollywood filmlerinde vardır. İnsanları böyle bilinçaltlarını etkilemek amacıyla yapılıyor genelde bunlar. Bir mutant olayım, gideyim, gelişim dedim. Hayır, herkes biliyor mutasyonda net etkisinin zararı olduğunu.
Evet, şimdi burada bir reklam arası vereceğiz. Sevgili seyirciler, kısa bir reklam arası vereceğiz. Şu anda sizin maillerinizden, benim bilgisayarım yine çok çekiyor. Hem onları temizleyeceğiz, ayıklayacağız, bilgisayarı tekrar açıp kapatacağız. Hem de biz de biraz soluklanacağız. Reklam arasından sonra kaldığımız yerden tartışmaya devam edeceğiz. Evet sevgili seyirciler, şu anda evrim tartışmasına kaldığımız yerden devam edeceğiz ama sizden gelen mesajlar gerçekten şu anda 4000'i geçmiş durumda ve bu 4000 mesajı benim buradan tek tek okumam mümkün değil. Dolayısıyla son gelen mesajları dikkate almaya devam edeceğim. Şimdi çok soru var gerçekten. Karşı tezi de Mine Hanım'dan dinledik, Celal Şengör'den dinledik. Yine sorular geliyor geliyor, aynı noktada kilitleniyor. Bu bölümü bitirmemize de yaklaşık 10 dakika var. Lütfen bunu efektif olarak kullanalım. Aynı noktada kilitleniyor sorular. Diyorlar ki seyircilerimiz, oradaki doktor beyefendiler bilim adamı sıfatıyla orada bulunuyorlar. Bu tezi burada savunuyorlar. Ama konuyu getirip uçurumun kenarına, ondan sonra yaradan diyorlar ve uçurumun kenarından dönüyorlar.
Efendim çok açık, yani öyle aslında karmaşık bir konu yok. Bakın şimdi buraya bakıyoruz. Ben baktığım zaman 3 boyutlu rengarenk mükemmel bir görüntü görüyorum. Bu benim beynimin arka kısmında 1 santimetre küplük bir yerde oluşan bir görüntü. 3 boyutlu mükemmel bir görüntü var. Sesler aynı şekilde beynimin içinde oluşuyor. Beynin içini efendim kapkaranlıktır. Elektrik sinyallerini beyin alıp bunları 3 boyutlu görüntüye çeviriyor. Sesleri alıp ses haline getiriyor. Dışarıda ses yok. Dışarıda hava titreşimleri var. Dışarıda fotonlar var. Dışarıda renk de yoktur, ışık da yoktur. Madde saydamdır zaten. Maddenin büyük kısmı boşluk halindedir. Bu elbette bize şunu gösteriyor. Bunu algılayan kim dediğinizde, beynin içindeki 1 santimetre küplük içinde yaşayan bir insan, demek ki bunu algılayan bir ruh var. Ve bu görüntüyü yaratan bir yaratıcı var. Yani bunu 5 yaşında çocuk bile anlar. Bu karmaşık bir konu değil. Hayat birdenbire ortaya çıkıyor. Mükemmel komplekslikte. Nereye baksanız inanılmaz bir tasarım var. Mesela atmosferin oksijen oranı %21. Ve bu dünya tarihinden beri, ilk ortaya çıktığından beri hiç değişmiyor. Halbuki biliyorsunuz oksijen üreten canlılar var. Katrilyonlarcası var. Tüketen canlılar var. Aradaki denge hiç bozulmuyor. Kim hesaplıyor bunu? %22 olsa hayat olmayacak, %20 olsa hayat olmayacak. Dünya güneşin etrafında her 28 kilometrede bir 3 milimetrelik bir sapmayla dönüyor. Milyonlarca yıldır. Biraz fazla olsa fırlayıp uzaya gidecek, biraz az olsa güneşin içine girecek.
Peki bütün bunlar yaratanda mı bitiyor?
Tabii ki. Yani, bu mantık, insan mantığı bunu şey eder.
Yani bakın, siz şimdi güneşin niye olarak tettiğini açıklayamıyorsunuz, gelip sonra yaratan mı diyorsunuz?
Hayır. Bu kadar düzen, nizam, intizam, komplekste elbette bunun da arkasında bir akıl olduğu. Ben size bir an önce isminizi gösterdim. Bu bir bilgidir. Nerede bir bilgi varsa bunun arkasında mutlaka bir akıl vardır. Bu görüntü varsa ben mi yarattım bu görüntüyü? Tabii ki bunun bir yaratıcısı var. O da yerin göğün ikisi arasında olanların Rabbi olan Allah'tır. Mine Hanım diyor ki, Darwin, ben diyor bir bilimsel bir konu diyor. Darwinizm bilim değil zaten, konu bu. Darwinizm bir pagan dini. Tesadüfi ilah edinen bir pagan dini.
Darwinizm bir pagan dini ise Amerika'daki dergiler bilimsel, bunlar bilimsel yayın sonuçta. Amerika'daki bilimsel yayın, Amerika'daki en büyük tıp fakültelerin çıkardığı veya en büyük işte tıp oluşumlarının çıkardığı bilimsel yayınlar nasıl Darwinizmi bir bilim olarak alıyor ve bunun üzerine binlerce sayfa yazı yazıyor?
Efendim bakın, bir dergi
çok mu aptal? Evet, veya biz çok mu akıllıyız?
Bir dergi saplantısı olmuş. Halbuki doğru bilginin...
Ama dergi biliyorsunuz, bilimsel yayında
doğru, önemli şey. Doğru bilgi önemli. Nerede olduğu önemli değildir. Yani insanlar zannediyor ki bilim adamı, sakallı böyle gözlüklü bir bilim adamı çıkıp da bir şey söylediği zaman mutlak doğrudur. Tabii ki değildir. İnsan mantık süzgecinden geçirir bunu. Yani çok basit bir şey. Bakın ben, bu bardak. Siz bu bardağın tesadüfen olduğunu inanabilir misiniz? Biz bunu Mine Krakır'a da sorsak, Ali Demirsoy'a da sorsak, Celal Şengör'e de sorsak, bunun tesadüfen olduğunu iddia edene deli derler bu kişiler. Şimdi halbuki öyle, onlar onu çıkıyorlar, etrafa bakıyorlar.
İsterseniz ifadeyi, bunun tesadüfen olduğuna inanmakta sonuçta onun kendi özel ve doğal hakkıdır.
İnanmaz, kimse inanmaz. İnsan mantığı bu şekildedir çünkü. Eğer de bir yerde bir tasarım varsa, bilgi varsa, onun arkasında mutlaka bir akıl vardır. Bu kitap tesadüfen olmuş olabilir mi?
Bakın.
Yani Türk halkı bakıyor buna, bakın tasarımı var bunun. Mükemmel sayfalardan oluşmuş. Anlamlı kelimeler ve cümleler var yan yana. Yani siz harfleri alsanız, harflerin bu kitabı oluşturan, yere atsanız bu kitap yapar mı?
Bakın şimdi cansız varlıklara örnek veriyorsunuz. Biz hücreden yola çıkıyoruz. Prokaryotlardan yola çıkıyoruz, tamam. Bugünlere geliyoruz.
Doğru, hücreyi anlatalım. Hücre bundan çok daha kompleks. Bir hücre, canlı hücresi, özür dilerim, İstanbul'dan daha kompleks bir yapısı var. Bakın hücrenin içinde Çok büyük bir bilgi bankası var genlerimiz. Nükleer santrallar var. Bir hücrenin içindeki nükleer santrallar dünyadaki tüm nükleer santrallardan daha fazla ve daha kompleks yapısı var. Hücrenin içinde rafineriler var. Çok gelişmiş laboratuvarlar var. Sentezler yapılıyor, metabolizmaları var. Yani bir tek hücre akıllı bir membranı var, hücre zarı var dışarıda. Bir
hücre
bir şehirden daha kompleks yapısı var. Yani İstanbul tesadüfen olmuş olabilir mi? İstanbul'u yapan mimarlar
tesadüfen olmuş yani. Bakarsanız şehrin, anlamda, şehrin yapısında evet, gerçekten tesadüfen olmuş.
Tabii ki İstanbul'un arkasında binlerce yıldır mimarlar, mühendisler, işçiler çalışmışlar, binaları yapmışlar, sokakları aralardan geçirmişler. Peki bir şehir tesadüfen olamıyorsa bir hücre nasıl tesadüfen olabilir? Bir gram DNA'da 200 trilyon şöyle bir şey bilgi var.
Bu olmuyorsa böyledir.
Bakın, evet,
bu zaten olmuyorsa böyledir, yanlış mı bilimsel yaklaşım?
Hayır, hayır, değil.
Bu
bakın neden böyledir? Hayatın iki tane açıklaması olabilir. Ya tesadüfen olmuştur ya bir müdahale vardır. Burada müdahale olduğu çok açık. Yani başka açıklama olamaz. Douglas Fütüma, tekrar ona döneceğim. Dünyanın en ünlü evrimcilerinden bir tanesi Roma'da benim karşımdan kaçtı. Mine Kırıkkanat biliyorsunuz Roma'ya değindi ya. Ben ara geçiş fonunun bir tane getirmelerini söyleme, göstermelerini isteyince mikrofonumu elimden aldılar.
Roma'ya şöyle değil mi?
Salondan çıkarmaya çalıştılar beni ve Douglas Fütüma kürsüden kaçtı.
Yalnız Mine Kırıkkanat sizin için Vatikan'ın adamıdır dedi.
Hayır, Vatikan'daki toplantıyı kastetti.
Hayır, yani Vatikan arkasında kim olduğu bellidir, Vatikan'dır. Sonuçta dünyadaki ateizme karşı...
Hayır, Vatikan masalını şeyi savunuyor, Darwinizmi savunuyor.
Hayır, Vatikan da sonuçta ateizme karşı savaşıyor ama.
Hayır, hayır, Darwinizmi savunuyor. Yani şu an ateistlerle birlikte toplantı yaptılar Roma'da, biz oraya gittik. Benim konuşmamı istemediler, mikrofonumu aldılar, salondan çıkarmaya çalıştılar beni. Sırf bir tane ara geçiş formu göstereyim.
Ben şimdi orayı anlayamıyorum gerçekten. Seyircilerimiz
Vatikan
anlamıyor.
Evrim teorisini
Vatikan gibi sonuçta din merkezli bir yapının evrim teorisini savunması, yani yaratıcıyı inkar etmesi, kendini inkar etmesi olmuyor mu?
Vatikan da yine masonların kontrolünde maalesef. Evet. O yüzden kaynaklanıyor bu. Papa da yine masonların etkisinde. Diğer kardinaller de yine aynı şekilde.
Masonluk, seyircilerimiz anlamamış olabilir. Masonluk bütün dünya ülkelerinde örgütlenmiş olan şeytani bir yapılanma sistemi. Bunların en büyükleri, en tepelerinde şeytan var.
Öyle demeyin şimdi, dakika. Burada bilimsel tartışma bitiyor. Şimdi bu anda doktor olarak en tepede şeytan var dediğiniz anda bilimsel tartışma bitiyor.
Ama hayır, bak masonluğun, şimdi siz şunu sordunuz. Neden masonluğun
kontrolü? Peki biraz şunu soracağım. Koyuyorlar.
Masonluk oradaki, Hazreti Süleyman döneminin öncesinden beri devam eden bir teşkilat.
Oraya girmeyelim de oradaki beyefendilere sorar mısınız diyorlar. Hazreti İsa da mason muydu? Yani o kadar emin konuşuyorlar kendileri.
Hazreti İsa Allah'ın peygamberi, Kur'an'da belirtilen.
Ama Vatikan masonların elinde
diyorsunuz. Allah'ın çok üstün ahlaklı bir peygamberi. 2000 sene sonra göğe alındı Hazreti İsa, ölmedi. Bu tabi şeyde hacca da gerilmedi ve ahir zamanda, şu anda ahir zamanda yaşıyoruz. Hazreti Mehdi'nin çıkış dönemi ve Hazreti İsa
şimdi
geri dönecek.
O konulara girmeyelim, biz bilimsel.
Yok, Hazreti İsa'yı sorduğunuz evet, anlatmam lazım.
Mason evet mu diye orada biraz nükteden bir şekilde size. O konulara girmeyelim, biz evrimden daha yani şunu biz bilimden söyleyeyim, ayrılmayalım.
Hücredeki kompleksliğe tekrar dönmek istiyorum. Şimdi hücrenin içindeki pek çok faaliyetler var. O koca şehrin içindeki faaliyetler nasıl seyrediliyorsa, yapılıyor geliyorsa, bunun nasıl olacağını tarif eden bir bilgi bankası var Oktar Bey'in bahsettiği. Yani DNA. Şöyle ki şimdi siz yapıla gelen bir iş var. Bir de onun nasıl yapılacağının tarifini buluyorsunuz yanında. Bu ne demek? Demek ki o işin nasıl yapılacağı tarif edilmiş ve o bilgiye uyuluyor. İşte hücrenin içinde gördüğümüz olay da bu. Demek ki bir yaratıcı var. Zaten yaratıyor. Artı bir de nasıl yapılacağını tarif etmiş. Artık daha yani daha fazla kanıt aramaya gerek yok. Çok açık ve net bir şekilde ortada duruyor zaten bu. Evet. Buna bilgi teorisi deniyor. Eğer bir bilgi varsa onun mutlaka yazanı vardır. Oraya koyanı vardır ki kanıtlı bir şekilde de görüyoruz bunun kusursuz bir şekilde işlediğini.
Bakın ben size bir delil gösterebilir miyim? Eğer arkadaşlar zoomlayabilirse bilgisayarıma benim. Burada gördüğünüz bakın şu 3,5 milyar yıllık, arkadaşlar zoomlayabilirlerse 3,5 milyar yıllık ilk canlı hücresi, bunun yanında gördüğünüzde günümüzdeki Leptolingvia isimli bakteri. Bakın tıpatıp aynısı. İlk canlı hücresi tarihte 3,5 milyar yıl önce bütün organelleriyle mükemmel ve eksiksiz bir şekilde ortaya çıkıyor.
Peki şimdi ben size bir şey soracağım, çok samimi. Yani şimdi siz bunu gösteriyorsunuz, doktorsunuz, ben de ikna oluyorum. İşte bakterinin adını söylüyorsunuz ama biraz önce diyorsunuz ki tepede şeytan var, altında masonlar var.
Hayır, masonlar kendi o çizelgeyi çizmişler.
Çok uçuk bir teori, tepede şeytan var, altında masonlar var. Bir tarafta bilim teorisi, hücrenin adı. Yani bu sefer bir çelişki oluşuyor.
Hayır, işte bu masonik yapılanma, bakın. Dünyadaki bu örgüt çok tehlikeli bir örgüt, masonluk aslında.
Onu ikinci bölümde tartışacağız. Evet. Ama yani bunu masonluk, siz sadece şuna cevap verin. Evet. Yani bir bilim adamı olarak tepede şeytan var dediğiniz zaman.
Ama siz şunu soruyorsunuz. Bakın diyorsunuz ki doğru bilgi diyorsunuz da dergilerde niye basılmıyor bu diyorsunuz.
Yani şeytan emir mi iletiyor onlara? Nasıl oluyor bu?
Allah üstün bildiriyor. Bakın Kur'an'da diyor ki Allah şeytan biliyorsunuz Allah'a isyan ettiği için kibirinden ve enaniyetinden dolayı.
Evet.
Allah'a isyan etmiş ve ama yine Allah'ın kontrolünde olan bir varlık. Diyor ki Allah da müsaade ediyor buna. Allah'ın izniyle oluyor tabii hepsi. dünya hayatında diyor, insanların çoğunu diyor, doğru yollar üzerine oturacağım ve onları saptıracağım diyor. Sapmış bulunacaksın diyor. Ama Allah'ın kontrolünde olan bir varlık.
Evet, onu yani, tartışacağız. Burada evet. Reklama gitmek zorundayız. Biz yine bilimden ayrılmayalım ne olursa. Hayır,
şeytan dediğiniz gibi.
Devam edeceğiz o konuya. Ama programı burada kapatmak zorundayım. Sevgili seyirciler, Sansürsüz Özel burada yayınımız sona erdi. Sansürsüz Özel programı bitti. Saat 23'ten itibaren yaklaşık 4 dakika sonra 23.01'den itibaren Sansürsüz Özel final yeni bir programla karşınızda olacağız. Sansürsüz Özel'de şimdi size veda ediyoruz. Bu arada Adnan Oktar bize geleceğim dedi ama hala gelmedi. 2 saattir kendisini biz yayında bekledik. Kendisinin yola çıktığını, trafikte kaldığını veya sağlık sorunu olduğunu bilmiyorum ne olduğunu biraz öğreneceğiz. Kendisi de gelirse biz hala beklemeye devam ediyoruz. Sansürsüz Özel'den bu gecelik bu kadar. Şimdilik hoşçakalın. Ve herkesin birbirine ne düşündüğünü söylediği bir ortamda tartışıyoruz. Biraz önce Mine Kırıkkanat'ta programa bağlandı. Evrim konusunu bıraktı. Bana da bir şeyler söyledi. Ama benim Mine Kırıkkanat'a karşı şu anda söyleyecek bir şeyim yok. Ben çünkü programı burada moderatörüyüm. Ama Mine Kırıkkanat'a gelen çok mail var. Eğer bir daha bağlanmak isterse maillerin özüyle ilgili de ben kendisine buradan bir bilgi vermek istiyorum. Şunu da söylüyorlar. Diyorlar ki Mine Hanım biraz önceki konuşmasında aslında olaya inanç açısından bakanları da bir miktar Yiğit Bulut'un nezdinde rencide etti. Çünkü kendisine ciddi anlamda bu konuda suçlamalar getirdi. Mine Hanım bağlanmak isterse, bu maillere cevap vermek isterse 500'den fazla konu hakkında mail var. Ona her zaman ekranlarımız açık. Adnan Oktar şu anda yolda olduğu bilgisi bize geldi ve biz yolda olduğu bilgisini şu anda doğrulatmak durumunda değiliz ama yolda olduğunu söylüyorsunuz. Geliyor. Dolayısıyla Adnan Oktar'ın da birazdan programa katılmasını bekliyoruz. Kendisi hakkında da geldiği zaman gelen mailleri, soruları kendisine soracağım. Bütün açıklığıyla ve cevaplarımı almaya çalışacağım. Biz şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Ama bilimden lütfen ayrılmayalım. Öyle şeytana, masonlara falan gitmeyelim. Adnan Bey geldiğinde o konuları ben zaten onlara soracağım. Gelen soruların çoğunda şu var. Şunu soruyorlar size özellikle bakın. Madem diyorlar bir yaratıcı var ve bu yaratıcı... Bu arada ben bir not düşeyim sevgili seyirciler. Ben burada karşı tezi savunmak durumundayım. Çünkü karşı tezi savunmaya kimse gelmedi yayınımıza davet ettiğimiz. Onun için ben karşı tezi hararetle savunuyorum programın başından beri. Madem bir yaratıcı var, nasıl insanlar genlere müdahale ediyorlar? Tüp bebekler yapılabiliyor. Hatta şu anda İngiltere'de, Amerika'da ve illegal olarak Kıbrıs'ta kız, erkek, yeşil gözlü, sarışın genlerle oynanarak istenen sonuçlar elde edilebiliyor. Yani nasıl insanlar genlerle oynuyorlar yaratıcıya rağmen, nasıl insan klonlanabiliyor ki bu 11 evet. yıl önce İngiltere'de yapıldı. Ve bunu yaratıcıya nasıl bağdaştırıyorsunuz, nasıl açıklıyorsunuz?
Şimdi bu hiçbir şekilde bir şey yaratmak anlamına gelmez. Çünkü yaratmak demek bir şeyi yoktan var etmek demektir her zaman için. Eğer var olan bir şeyi değiştirirseniz bu yaratmak olmaz. Yaratmak anlamına gelmez. Bakın ne dedik? Hayat ancak hayattan gelir dedik. Ve bu gerçeği yine görüyoruz bilim dünyasında. Bugün genetik biliminin yaptığı şey budur yine. Var olan bir canlının genleriyle oynanır. Genetik mühendisliği budur. İşte genetiğiyle oynanmış meyveler vardır, sebzeler vardır. Hep budur. Oynanmış, yeniden sıfırdan yaratılmış, laboratuvarda cansız maddelerden yaratılmış bir canlı madde hiçbir şekilde bulamazsınız. Canlı organizasyon bulamazsınız. Burada klonlama olayında yapılan şey şudur. Hücreden bir DNA tamamen çıkarılır ve bir üreme hücresinin içine bırakılır. Kopyası çıkarılmak istenen canlının DNA'sı bu şekilde transfer edilmiş olur. Ve o yine elektrik sinyalleri verilerek ve kimyasallar yardımıyla bölünmesi sağlanır. Yani çalışmakta olan, zaten var olan mekanizmalar harekete geçirilir. Yani burada hiçbir şekilde yoktan yeni bir maddenin varlığı, yeni bir canlının yaratılması söz konusu değildir. Zaten yaratılmış maddeler kullanılarak bu yardım alınır ve bu harekete geçirilir.
Evet, peki şunu soracağım. Çocuk cenin gelişme embriyo yani gelişiyor. Belli bir aya kadar geliyor. Ve daha sonra bir enjeksiyon vasıtasıyla bunun sorumlu mu sorunsuz mu olduğu anlaşılıyor.
Evet.
Ve o sorumlu çocuk
amniyosentez, evet.
alınıyor dışarıya. Yani bir şekilde öldürülüyor aslında baktığınızda.
Evet, evet.
Peki takdiri ilahi varsa, bakın buradaki sorulardan soruyorum. Takdiri evet. ilahi varsa ve takdiri ilahi o çocuğun sakat doğmasıysa insan iradesiyle takdiri ilahinin önüne geçilmiş olmuyor mu? Yani yaratıcı tezinde burada yine bir çelişki yok mu?
Burada bizim konumuz tabii ki bir şeyi yoktan var etme var mı yok mu? Ama öldürmekse konu. Bu tabii ki fıkhın konusuna girmiş olur. Fıkhı bir konudur, o tartışıdır. O bizim konumuzun dışında kalır tabii ki.
Erhan, size bunu soruyorum ben. Yani şimdi bir takdir-i ilahi sonuçta bir natürel seleksiyon yapıyor burada. Yani bir sorumlu cenini alıyor dışarıya, öldürüyor yani insan müdahalesiyle.
Buna yani Hitler zamanında yapılan öjeni gözüyle de bakılabilir ya da bakılmayabilir. Bu tamamen din bilginlerinin tartışması gereken bir
yaratıcı
şey.
Yaratıcı bypass olmuyor mu burada?
Yok, o şekilde diyemeyiz. Yani sonuçta yine öldüren her zaman için yine onu o hareketi yapmasına sebep olan yine Allah'ın emridir.
Allah'ın verdiği karşı. Bilimle yapılabilir.
İlimledir, bilgiyledir. Evet. Ve yine sonuç itibariyle burada Allah'ı dışında tutamazsınız bunların hiçbiriyle.
Allah dileseydi bütün canlıları mükemmel yaratırdı, eksiksiz yaratırdı. Halbuki Allah hastalıkla yaratabiliyor. Dediğiniz gibi özürlü olarak yaratabiliyor. Genetik bazı rahatsızlıklarla yaratabiliyor. Bunların hepsi imtihan ortamının gereğidir. Dolayısıyla Allah imtihan ortamı olarak dünyada bu tip şeyler bu şekilde yaratıyor.
Ama Allah'ın yarattığı imtihan ortamını yarıda kesiyoruz. 4 aylık cenni alıyoruz dışarı.
Efendim bakın, öldürmek haramdır Kur'an'a göre. Yani tabii hangi ayda gibi konular fıkhın konusuna giriyor ama öldürmek haramdır. Allah diyor ki bir masum canlı öldürüldüğü zaman bu tüm insanlığı öldürmüş gibi olur. Bir kişinin hayatı kurtarıldığı zaman tüm insanlığı kurtarmış gibi olur diyor. Dolayısıyla kesinlikle, bakın kesinlikle Allah masum bir canı şartlarını koymuş. Herhangi bir cana karşılık olmaksızın ve bir fitneye karşılık olmaksızın öldürmek haramdır diyor. Bunun artık tartışması olmaz. Allah ne diyorsa odur.
Peki doktor olarak soruyorum şimdi bunu, tıp ilmi açısından bakınca. Kaç aylık cenini aldığımız zaman canlıdır veya canlı değildir?
Doktor Cihat Bey'in de söylediği gibi bu biz buna yetkili değiliz. Yani bu benim bilmediğim anlamına gelmiyor. Hayır. Ama ben bu konuda hüküm verecek...
Ben sadece size biyolojik olarak soruyorum. Yani kaç aydan sonra canlıdır, kaç aydan önce değildir?
Bu ama fıkhın konusuna giriyor. Çünkü Allah insana ruhundan üfürdüğünü bildiriyor. Biz hangi aşamada Allah'ın ruhundan üfürdüğü konusu bu fıkhın konusu oluyor. Bu bilimsel bir
peki,
konu değil.
Peki bu Diyanet'e tamamen danışmak gerekir.
Evet,
bir konu.
Tıptaç hakkında danışmak gereken bir
şey. İşte aynı konu zaten.
Aynı konu. Yani insan karşısınız.
Ruhunu, hayır. İnsan ruhunun ne zaman üfürüldüğü konusu bu tamamen fıkhi bir konu. Yani bu bilimin
artık
dışında bir konu.
Tıbbi amaçlarla da yapılması mecbur
dolayısıyla
olan
biz,
durumlar var.
Evet. O bunu fetva şey verecek olan makam tabii Diyanet'i var Türkiye'nin. İlim sahipleri var. Bizim konumuzun dışında kalmış
evet, gelen sorularda en çok evet. Bu öne çıkıyor. Yani bir ceninin müdahaleyle anne karnından çıkarılması ve hayatının sona ermesi yaratıcı iradeye müdahale değil midir şeklinde sorular soruluyor. Telefon bağlantılarımıza devam edeceğiz birazdan. Adnan Oktar'ın da yolda olduğu bilgisi geldi bize şu anda evet. Yola çıktığına dair. Evet, gelen sorulardan ben yine devam etmek istiyorum. Soruları
küçük
birlikte.
Ekleme yapabilir miyim? Şimdi yaratıcı iradeye müdahale Allah affetsin. Yani bu uygun bir deyim değil. Bir kere Allah'ın iradesi Allah her şeyi bir kaderle yaratmıştır. Biz diyor Allah her şeyi bir
tabii
kaderle yaratmıştır.
Soruyu soranın uygun mu değil mi olduğunu soramaz.
Evet, hayır, ben şunu anlatacağım evet. Da bir anlaşılması gereken bir konu var. Bütün kainat, sonsuzlukta Allah bütün hayatımızı, geleceğimizi, ahiret hayatımızı bir tek an olarak yaratmıştır. İşte biz buna kader diyoruz. Allah kendisi kader olarak bir şey diyor. Allah katında zaman yoktur ve mekan yoktur. Allah bütün hayatımızı bizim tek bir an olarak bilir.
Evet.
Dolayısıyla Allah'ın müdahalesine, iradesine müdahale gibi bir şey zaten mümkün değil. Allah iradesiyle bütün kaderimizi bizim belirlemiştir. Biz onun belirlediği kaderi yaşarız. Mesela biz bu programda konuştuklarımız biz daha doğmadan, annemiz babamız doğmadan ne söyleyeceğiz, hangi hareketleri yapacağız, Mine Kırıkkanat ne söyleyecek, Ceyhan Şengen ne söyleyecek, hepimizin
yaşarız.
Kaderinde var. Hayır değil.
Görmek Allah, şahit olmak amacıyla yaşıyoruz.
Evet, bize ahiretteki yerimizi göstertiyor bize. Dünya hayatının
evet, özelliği
budur.
Şimdi o konulara girmeyelim. Siz çünkü tıp doktorusunuz. Oraya girdiğimiz zaman hepimiz bir noktada artık yetersiz kalacağız. Yetersiz kaldığımız noktada da onu biz din bilimine bırakalım. Ben size genetikle ilgili soruları burada sormak istiyorum. Evet. Eğer sizin için de uygunsa genetikten devam edelim. Diyorlar ki sevgili doktorlarımız diye devam ediyor mailde. Sevgili doktorlarımız diyor ki sonuçta yaratıcıdan başlayan ve bütün varlıkların aynı anda yaratılıp ondan sonra dünyadaki hayatını sürdürdüğü bir yapıdan bahsediyorlar. Yine aynı soru öne çıkıyor aslında.
Bütün hepsi anda yaratıldı değil. Demedik. Bir yaratılış sırası var.
Tamam.
Mesela önce tek hücreliler var. Sonra üç tane
ama sıfır noktasını tanımlıyorsunuz.
Efendim?
Yani sıfır noktasını tanımlıyorsunuz.
Evet,
ana grupların
hücreli...
ana vücut planlarına göre sınıflandığında taksonomide filum diye sınıflanır ana canlı grupları. İşte dolaşım sistemleri, solungaç sistemleri bu gibi şeylere yönelik olarak filumlar. 50 filum aynı anda ortaya çıkmıştır Kambriyen döneminde 540 milyon yıl önce. Ama bunun öncesinde tabii ki bazı tek canlılar, tek hücreli, çift çok hücreli canlılar var. Ondan sonra ortaya çıkmış olan ağaçlar var ya da işte kuşlar var, insanlar var. Onlar çok daha sonra. Ama
yani bir yaratılış
bir
sırası var.
Var.
Yaratılış sırası
bir
var. Yani tek
soracağım.
Canlı hücresi sudaki canlılar oluyor. Sonra Allah karalardaki canlıları yaratıyor. Evet. En sonunda bunu insan yaratıyor.
Peki şunu soruyorlar genelde seyircilerimiz. Diyorlar ki lütfen sorar mısınız? Big Bang'ten itibaren bunu aktarsınlar.
Tamam. Big Bang aslında çok önemli. Zaten Big Bang tek başına materyalizmi yerle bir ediyor. Materyalizmi sadece maddeyi kabul eden ve maddenin dışında madde herhangi bir yaratıcıyı reddeden ve
gerçekten.
Eski Yunanlılara böyle şeye dayanan bir dogmatik bir felsefedir. Batıl bir dindir.
Evet.
Maddeyi ilah kabul eden. Bu Big Bang teorisi biliyorsunuz biraz önce de bahsettim. Yüz milyarlarca galaksi içinde 200-300 milyar yıldız var her birinin bunların. biliyorsunuz biz Samanyolu'nda yaşıyoruz. 250 milyar yaklaşık yıldız olduğu tahmin ediliyor. Bunun gibi 250-300 milyar tane galaksi var. Bunların hepsi tek bir noktadan meydana gelmiş. Bu nasıl bulundu? 1930'lu yıllarda Edwin Hubble isimli bir Amerikalı astronom dev teleskopuyla şunu fark etti. Yıldızların gönderdiği ışığın kırmızıdan mor renge kaydığını ve dolayısıyla yıldızların birbirinden uzaklaştığını. Bundan yola çıkan bilim adamları şunu öne sürdüler. Dediler ki eğer bütün yıldızlar, bütün gezegenler, galaksiler birbirinden uzaklaşıyorsa biz o zaman zamanla geriye gittiğimiz zaman bunun tek bir başlangıcı olması lazım. Ve işte buna Big Bang adı verildi. Bu daha sonra 1960'lı yıllarda 1989 yılında Kobe satellite'ini gönderen Amerikalı astronomlar Nobel ödülü de aldılar. Şu ispat edildi. Hakikaten bir başlangıcı var ve bu başlangıcından kalan fosil radyasyonlar var. Buna Cosmic Background Radiation adı verildi İngilizler, Amerikalı bilim adamları tarafından. Cosmic Fon radyasyonu.
Evet.
Ve Big Bang ispatlandı. Big Bang bize şunu gösteriyor. Bütün maddenin, bütün galaksilerin, yıldızların, atomların, tamamının, zamanın, mekanın hepsinin yokken var edildiğini. İşte yoktan
peki,
var
etme. Peki ben burada bir şey soracağım şimdi. Evet. Siz Big Bang teorisini yaratıcıya bağladınız, yoktan var edildi. Ama materyalist açıdan bakınca da Big Bang teorisinin sıkışma sonucunda patlamanın meydana geldiği ve bu sıkışma sonucunda daha sonra evrenin oluştuğu. Yani siz aslında materyalistlerle Tanrı inancını sıfır noktası kabul edenler arasında ortak bir nokta yarattınız şu anda.
Hayır, yok yok değil, bakın.
Materyalistler şöyle diyorlar. Diyorlar ki madde ezelden beri vardır, ezele kadar da devam edecektir derler. Evet. Oysa Big Bang teorisi şunu ortaya koydu ki maddenin bir yaratılış anı var, bir ortaya çıkış anı var. Hı-hı. Sıfır evet. Hacimde sonsuz kütleye sahip olan bir nokta bir anda büyük bir kuvvetle patlayıveriyor ve genişlemeye başlıyor ve içinde galaksiler oluşmaya başlıyor. Bakın yoktan galaksiler ve gökler yaratılmaya başlıyor.
Madde yaratılıyor.
Madde yaratılıyor.
Bu dediği çok önemli. Doktor Cihat Bey'in statik evren modelini savunuyorlardı. Dediği gibi sonsuzdan beri maddenin var olması gerekiyor materyalizme göre. Halbuki Big Bang sonsuzdan beri var olmadığı bir başlangıcı olduğunu ve yoktan var edildiğini. Yoktan var edilmek ne demektir?
Yaratılmak demektir.
Yaratılmak demektir. Çok
peki,
açık.
Şimdi ama aynı şekilde Celal Şengör de Big Bang teorisini anlatıyor veya işte materyalist teoriyi anlatanlar, işte evrim teorisine inananlar da dolayısıyla Big Bang teorisi sıfır noktası. Şimdi evet. Ben şunu söyleyeceğim size. Bu kitabı attım. Siz diyorsunuz ki bu kitabı yaratıcı attı. Onlar diyor ki kitap rastlantısal sonuçta ortaya çıkan bir kuvvet sonucu itildi ve düştü. Şimdi sıfır noktası aynı.
Rastlantı hayır, diyorlar değil. ama siz biliyorsunuz bilinçli olarak yattınız. Rastlantı diyor onlar.
Ama onu ben biliyorum. Diyorlar. Yüksekteki irade biliyor. Şimdi biz alttaki iradeyiz. Yani biz kendi idrakimizle bunu tartışıyoruz.
Ya çok mantıksız bir şey söylüyorlar.
Mantıksız
bakın,
bir şey.
Hiçbir şey yoktan kendi kendine var olamaz. Tesadüfen var olamaz. Ya burada laf kalabalığı var. Yoktan bir şey nasıl kendi kendine olabilir? Nasıl tesadüfen var olabilir?
Peki bana şunu o zaman söyleyebilir misiniz? Yani, Big Bang'den önce
bakın,
ne vardı?
Bir şey yoksa tesadüf de yoktur zaten.
Peki Big Bang'teki bilinçli yaratılıştan önce ne vardı?
Allah ezelidir. Bakın Allah zamanı, mekanı ve maddeyi insan için yaratmıştır. Biz biraz önce ben size anlattım. Beyninizin bakın sizin görme merkezi nerede biliyor musunuz? Beyninizin arka kısmında şu kadarcık bir görme merkezi var.
Evet şimdi.
Evet.
Evet. Burada
bu çok önemli bir konu ama.
Evet, bu konuya geleceğim. Çok mail evet. Gelmiş. Bu konuyla ilgili biliyorsunuz Türkiye'deki en çok kitabı yazan isimlerden bir tanesi Taşkın Tuna. Ankara'da yaşayan yüksek fizik mühendisi. Birazdan telefon hattımız olacak. O Big Bang teorisiyle ilgili gerçekten çok çarpıcı kitaplara Türkiye'de imza attı. Ama burada gerçekten soruların da odaklandığı nokta şu. Big Bang teorisini natür olarak yani doğası olarak siz sıfır yaradan noktasından alıyorsunuz. Yaratılış başlatıyorsunuz. Bu arada ben ortada olduğum için bu soruları sormak zorundayım. Kendi fikirlerim değildir. Kendi fikirlerimi söylemek durumda değilim. Ben çünkü moderatörüm. Yaratılış noktasını alıyorsunuz. Ama evrimcilerde Big Bang'in random yani rastlantısal sonucu gazların tozların karışıp daha sonra patlamasıyla oluştuğunu söylüyor. Şimdi ikimiz patlama... de aynı noktaya gelmiyor musunuz? Bunu gerçekten hayır, vatandaşın anlaması açısından söylüyor.
Şöyle şimdi patlama her zaman için düzensizlik getirmez mi? Şimdi orada bir bomba patladığında ne oluyor? Camlar aşağı iniyor, insanlar ölüyor. İşte herkes zarar görüyor. Patlama her zaman için bir düzensizlik getirir. Ama patlama eğer bir düzen ortaya getiriyorsa bu ne demektir? Biz Big Bang'den bahsediyoruz. Büyük patlamadan bahsediyoruz. Ve bu düzen getiriyor. Kaos değil bakın. Düzensizlik değil. Fotonlar oluşuyor. Atomlar, protonlar, atom atı parçacıklar o anda ortaya çıkıyor. Ve bunlar kendi etraflarına dönmeye başlıyorlar. Evet. Bir elektron bakın ışık hızına yakın bir sürede çekirdeğin etrafında hızlı bir şekilde dönüyor ve ne zamandan beri dönüyor? Milyarlarca yıldır dönüyor ve hala da dönmeye devam ediyor. Hiçbir şekilde bozulmaya uğramıyor.
Evet, yani bu arada evrende akıl olmaz hassas burada. Bir denge var. Hiçbir evet. Patlamadan denge olmaz. Tam aksine tahribat meydana gelir. Big Bang eğer bu kadar hassas bir denge meydana getiriyorsa...
Yani kozmos çıkmaz, kaos çıkar diyorsun.
Tabii ki.
Patlamalar. Evet. Patlamalar. Şu anda benim çok saygı duyduğum bir isim telefon altında, Taşkın Tuna. Yüksek fizik mühendisi. Kendi kitaplarında ben uzun süre okudum. İki tane aslında karşı görüş aldık. Karşı görüşlerden bir tanesi Celal Şengör'dü. Yine çok saygı duyduğum bir isim. Görüşü ne olursa olsun her türlü fikre saygılıyız. Taşkın Tuna, beni duyabiliyor musunuz?
Evet, duyuyorum efendim.
Evet.
Teşekkür ediyorum.
Hoş geldiniz programa. Şimdi evrimi tartıştık. Evrimden Big Bang'e geldik.
Evet.
Daha önce iki tane karşı görüş almıştık. Ama ben sizin kitaplarınızdan yola çıkarak sizin görüşünüzü de bildiğim için bu konudaki fizik açısından baktığımızda evrim teorisini savunanlarla yaratıcı teorisini savunanlar, yani bir yaratıcının ilk itişiyle hayatın başladığını iddia edenler Big Bang konusunda aslında aynı noktaya geliyorlar. Yani Big Bang'i evrimciler rastgele bir sıkışma sonucu patlama olarak tarif ediyorlar. Big Bang'i evrim teorisine karşıt olarak yaratılış teorisini ortaya atanlar da bilinçli bir sıkıştırılma sonucu bir yaratılış patlaması olarak tarif ediyorlar. Sonuçta ikisi de Big Bang'e geliyor. Bir yüksek fizik mühendisi ve bu konuda sayısız kitap yazmış insan olarak sizin görüşünüz nedir?
Efendim önce çok teşekkür ediyorum. Ben Ankara'dan bağlandım biliyorsunuz.
Biliyorum.
Ve dolayısıyla geldim ama evde de değildim. Sayın yine hanımın görüşleriyle önce televizyonu açtım. Oraya sonradan geleceğim.
Evet.
Arkadaşlarımı selamlıyorum. İyi akşamlar diliyorum.
İyi akşamlar. Biz de selam veriyoruz size.
Aleykümselam.
Şimdi gerçekten arkadaşlarımın söyledikleri doğrudur. Big Bang dediğimiz veya bütün dillere büyük patlama olarak tercüme edilen olay doğrudan doğruya hiçlikten, yokluktan, maddesizlikten, boyutsuzluktan, enerjisizlikten birdenbire, ki bu birdenbire derken bunu bilimsel olarak söylüyorum, 10 üzeri eksi 43 saniye içerisinde, yani açıkça bir saniyenin milyonda birinin onda biri anında son derecede yüksek bir sıcaklıkta, ki bu 10 üzeri 32 derecedir ve müthiş sonsuz denecek kadar yoğunlukta bir kütlenin kendi zaman ve mekan boyutlarına sığmayarak uzay boyutlarına taşması demektir. Big Bang, bakınız, Londra Üniversitesi'nin ünlü profesörlerinden Paul Davies der ki 20. yüzyılın en büyük bilim bakımından en büyük zaferi Big Bang'ın kanıtlanmış olmasıdır der. Ben bunu şu şekilde genişletiyorum. Ve diyorum ki Big Bang'ın ispatı yalnız 20. asrın değil, yalnız bilim tarihinin değil, bütün insanlık tarihi, altını çiziyorum, bütün insanlık tarihinin, bilim tarihinin, sanat tarihinin, kültür tarihinin en büyük bir zaferidir. Çünkü bu zafer artık doğrudan doğruya tesadüflere, şanslara, rastlantılara asla ve asla muteber olmayacağım, itibar etmeyeceğimiz bir büyük sistemin, yani galaktik sistemlerin, yani evrenimizin doğumu demektir Big Bang.
Evet, peki.
Şimdi,
Sayın Tuna.
Burada bir nokta var.
Sayın Tuna.
Evrimciler Big Bang'ı, evet, bir şey mi söyleyecek?
Evet, efendim? Burada evrimcilere geçmeden, burada ben tabii moderatör olarak sizi de sıkıştırmak durumundayım. Dolayısıyla Big Bang bilimin bir zaferidir diyorsunuz. Big Bang'ın ortaya çıkması. Peki bu zaferi bize kanıtlayan bilimsel bir şey söyleyebilir misiniz?
Kaç tane isterseniz söyleyeyim.
Bir tane söyleyin, oradan devam edelim.
Arkadaşlarımız söylediler. Hubble 1930'lu yıllarda evrenin genişlemesi konusunda bir teori ortaya attı. Bu teorinin ismi red shift'tir. Yani kırmızıya kayış demektir. Kırmızıya kayış demek doğrudan doğruya galaksilerin birbirinden uzaklaşmalarıdır. Buna resesyon derler. Bu kırmızıya kayış demek galaksilerin birden uzaklaşması demek şu anlama geliyor. Evrenimiz dün bugüne nazaran daha küçüktü. Yarına nazaran bugün daha küçüktür ama yarın daha büyük olacaktır. Bundan 1 milyon yıl önce daha küçük, 1 milyar yıl önce daha küçük. Bu şekilde geriye doğru gitmek suretiyle öyle bir noktaya geldiler ki bu noktanın zamanımıza kadar geçen süresi tam 14 milyar yıldır. Daha kesin olarak söylemek icap ediyorsa 13 milyar 700 milyon yıldır. 13 milyon 700 milyon yıl 1980 2008 senesinde çıktı evet. Bu seyre. Teknik'teki bir teleskobun yardımıyla.
Peki Sayın Tuna, Big Bang'i kanıtlıyoruz.
İkinci
sonuçta
kanadı söyleyeyim, söylerseniz.
Evet, buyurun.
Çünkü bilim, bakınız burası çok önemli.
Evet.
Burası çok önemli. Big Bang'a itiraz eden hiçbir bilim adamı yoktur.
Evet, ben de onu soruyorum zaten. Evet. Big Bang ortak teori.
Evet, evet. Yani bu konuda herhangi bir tereddüt, herhangi bir kuşku, herhangi bir antitez söz konusu değildir. Big Bang tamamen kanıtlanmış, kabul görmüş bütün bilim adamları tarafından, astrofizikçiler tarafından, gökbilimcileri tarafından, kozmolojistler tarafından tamamen desteklenen ve olağanüstü derecede zaferle taşlanan bir bilimdir. Ve bilimin sonucudur. Bunu acaba Big Bang var mıydı yok muydu diye tereddüt dahi yoktur bu durumda. Herkes bunu kabul etmiştir. Üniversitelerin aydınlık amfilerinde hocalar öğrencilerine bunları anlatıyorlar. Bunun ismi kozmolojidir.
Sayın Tuna.
Astronomi de değil.
Sayın Tuna. Evet. Şimdi bizi seyredenlerin de yüksek fizik bilgisi sahibi olmadığını dikkate alarak çok güzel bir noktaya geldiniz. Big Bang hem yaratıcı teorisine yani yaratılış teorisine yaratandan ötürü inananların hem de evrim tezini destekleyenlerin ortak buluştuğu nokta. Zaten biz bu teze vardık size sorarken. Ama ben size şunu soruyorum.
Buyurun.
Big Bang teorisine yaratıcıyla nasıl bağlıyorsunuz bir bilim adamı olarak? Bunu tartışmamız gerekiyor.
Peki. Şimdi anladım sorunuzu.
Evet.
Şöyle diyelim. Müsaade edersin.
Buyurun.
Herkesin bir yaşı var mı? Var. Dolayısıyla her canlı da doğuyor, büyüyor, yaşıyor ve günün birinde ölüyor. Bu da doğru.
Evet.
Peki biz, sen, ben, o, öbürü, Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin, John, Kit vesaire vesaire. Bunlar dünyaya geldiler. Dünyaya gelmeden önce neredeydiler? Yoktular. Öyle değil mi?
Evet.
Mevcut değildiler. Dünyaya geldiler. Ondan sonra yaşadılar 50 yıl, 60 yıl, 70 yıl, 80 yıl. Ömürleri 80 yıldır. 80 yıl sonra öldüler. Misal olarak söylüyorum. Evrenimiz o halde bir doğum tarihine muhtaçtır. Çünkü evrenimizin yaşı demin de ifade ettiğim gibi 14 milyar yıldır. Bunun anlamı ne demektir? Evren sıfır anında doğmuş demektir. Bunun fiziki anlamı T eşittir sıfırdır. T eşittir sıfır anında hiçbir şey yoktur. Hiçbir şey. Ancak ve ancak T eşittir sıfır anından sonra ki buna Planck zamanı diyorlar uzmanlar. Planck zamanında sonsuz küçüklükteki bir hacimden sonsuz büyüklükteki bugünkü galaktik sistemler meydana gelmişler. Dünyalar, güneşler, galaksiler ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla bu bir yaratılıştır. Bunun ismi, bilimsel ismini de söyleyeyim. Creation of the Universe'dir.
Evet, peki burada Tanrı'yı nerede bulacağız? Bunu açalım.
Efendim onu anlatıyorum. Yaratılış demek ne demek?
Baştan kabul edeceğiz diyorsunuz.
Baştan değil, bilim kabul ediyor bunu.
Yoktan varoluş.
Gayet tabii. Yani yaratılış demek yoktan varoluş demektir. Yaratılmak ne demek? Yaratılış demek ne demek? Bir şeyi yoktan var etmek demektir. Bir şeyi yokluktan ortaya çıkarmak, meydana getirmek demektir.
Anladım. Yani burada aslında nasıl ki evrim teorisini savunanlarla diğer teoriyi karşı tezi savunanlar veya tezi savunanlara karşı evrimi antitez olarak savunanlar kesin olarak burada ayrılamıyorsa, Big Bang'de ortak bir noktada buluşuyorsa, Big Bang teorisinde yaratılışın başlangıcı olarak bilim kabul eder mi diyorsunuz?
Bilim kabul ediyor. Aynen doğrudur. Size aynen iştirak ediyorum.
Peki Celal Şengör niye kabul etmiyor mesela? Biraz önce o da burada Türkiye'deki en saygın bilim adamlarından bir
efendim,
tanesi.
Efendim ben size arzu edersiniz 50 tane, 100 tane, 1000 tane kitap ve makale göstereyim Big Bang konusunda. Creation of the universe diyorum.
Ama bakın bir creation of the universe yani yaratılış var evrenin.
Evet.
Bir de random creation of the
hayır
universe
efendim,
var. Yani
hayır.
Evrenin rastgele yaratılışı teorisi
efendim,
var.
Efendim bir saniye. Ne
buyurun.
Demek random creation yani tesadüfen yaratılış.
Sıkışma sonucu patlama.
Hayır bir saniye. Bakınız şimdi biz önce kavram konusunda bir mutabakata varalım. Kavram konusunda. Şimdi biz büyük patlama diyoruz ama patlayan bir şey yok aslında. Patlaması için herhangi bir şey patlaması için orada bir mekanın ve bir maddenin olması lazım. Orada dinamit yok ki patlasın. Orada silah yok ki patlasın. Orada mayın ve el bombası yok ki patlasın. Dolayısıyla patlayan bir şey yok. Bunu ünlü İngiliz astronomu Fred Hoyle BBC'de yapmış olduğu bir söyleşide buna Big Bang demiş. Ve böylece bütün dünya dillerine bu büyük patlama olarak geçmiş. İşte sıkıntı burada. Yani sokaktaki adama bunu anlatırken büyük patlama deyince zannediliyor ki bir madde var. Bu madde durup dururken sıkıştı, patladı ve dolayısıyla evrenler, kainatlar ve dünyalar, güneşler meydana geldi. Hata burada.
Evet.
Biz yani biz derken bütün bilim adamları, kozmolojistler bu konuya önem veriyorlar. Üniversitelerde bu konunun ayrıntılarını anlatıyorlar. Kürsüler bu konuda doktora çalışmaları yapıyor ve artık tekrar ediyorum. Üzerinde ısrarla duruyorum, altını, üstünü, yanını çiziyorum. Dolayısıyla herhangi bir durumda evrim, özür diliyorum, Big Bang'ın aksi istikametinde herhangi bir görüş yoktur. Big Bang kabul edilmiştir, tasdik görmüştür, onaylanmıştır. Bütün üniversitelerde de bu konu üzerinde çalışmalar, doktora çalışmaları devam ediyordur. Nitekim CERN'de de aynı şekilde devam ediyor.
Çok teşekkür ediyorum Sayın Taşkun.
Ama müsaade ederseniz evrim konusunda da biraz konuşalım.
Peki, çok az vaktimiz kaldı ama stüdyoya da vakit kalsın. O zaman evrim konusundaki görüşlerinizi alalım. Buyurun.
Evet. Şimdi bir defa şu var. Genellikle Türkiye'deki medya evrim konusuna karşı çıkan kişileri, bilim adamlarını, akademisyenleri suçlarlar. Niye suçluyorlar? Onları aynı zamanda bir nevi hurafecilikle suçluyorlar, gericilikle suçluyorlar, yobazlıkla suçluyorlar. Bu son derece ağır bir ithamdır. Benim elimde şimdi 400 bilim adamı tarafından, dünyanın ileri gelen üniversitelerinde 400 bilim adamı tarafından evrime için karşıyız şeklinde ve evrime karşı olan bilim adamların isimleri mevcut. Tabii bunların hepsini birden saymayacağım. Ama arzu eden, meraklı olan arkadaşlar varsa lütfen bilgisayara girsinler ve bilgisayardan anlasınlar. Bakınız, başlangıç şu: A Scientific Descent from Darwinism. Ağustos 2008 yılı itibariyle 400 bilim adamı Darwinizme karşı çıkıyor. Bunların içerisinde Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Macaristan, Amerika Birleşik Devletleri'nden Harvard Üniversitesi, Bristol Üniversitesi, İngiltere, San Francisco Devlet Üniversitesi, John Hopkins Üniversitesi, University of California,
evet,
University of Georgia, University of St. Louis, North Carolina,
evet,
İstanbul Üniversitesi, 9 Eylül Üniversitesi dahil buna, Cambridge Üniversitesi, Princeton Üniversitesi, Texas Üniversitesi, University of Helsinki, Finlandiya.
Onları saymayalım isterseniz çünkü çok az vaktimiz kaldı.
Yani 400 tane bilim adamı, eğer 400 bilim adamına da yobaz ve gerici diyeceksek benim söyleyecek bir şeyim yok artık.
Evet. Evrim
yani
konusu.
Bunu lütfen Türk kamuoyu artık alışsın. Yani evrime karşı olan çok sayıda bilim adamları var. Sadece ve sadece evrimin bizini kabul eden bilim adamları olduğu gibi evrime karşı çıkan bilim adamları da var. Onları da dinlememiz lazım. Onları hor görmememiz lazım. Onları aşağılamamamız lazım.
Zaten
Mine Hanım'ın dediği gibi evrim Kur'an'ı ile kravat dinesi arasında ben bir ilişki görmedim. Onu da açıklıkla burada.
Evet, bu arada Mine Hanım telefona bağlanmak istiyorsa Taşkın Bey'in söylediklerine karşı da telefona bağlanabilir. Siz şunu da söylemek istiyorum ben size. Evrimle ilgili olarak burada daha önce konuşulanları belki duymadınız. Yok. Darwinizmin dünyada bilinçli olarak yayılan bir tez oldu ve bu tezin sonucunda da sosyolojik sistemlerin insanların natürel seleksiyona, yani doğal seçime doğru giden bir yapıya doğru itti. Hatta savaşların, Hitler gibi liderlerin dahi bu moral çöküntü sonucu ortaya çıktığını burada iddia etti konuklarımız. Bunlara da katılıyor musunuz çok
kısa
olarak?
Hayır, katılmıyorum.
Buyurun.
Hayır, katılmıyorum.
Evet.
Yani bu çok bence aşırı bir yorum.
Hı. Peki Darwin teorisine karşı niye savaşılması gerekiyor veya evrim teorisine karşı?
Yani
siz bunu neye bağlıyorsunuz?
Değil, bu bir görüştür. Neden görüştür? Darwinizm bütün bilim adamları tarafından kabul edilmiş, onaylanmış, tasdik görmüş bir bilim değildir. Bir görüştür. bir sadece tezdir. Bakınız size sadece şunu söyleyeceğim. Mesela bir bilim adamı şunu söylüyor. İnsan niçin iki ayak üzerinde yürür? İnsanın vücudunda kıllar nasıl kaybolmuştur? Niçin büyük bir beyne sahiptir? Niçin konuşma yeteneğine sahiptir? Buna verilen cevaplar nasıl biliyor musunuz Darwinciler? Birinci soruya cevabını bilmiyoruz. İkinci soruya cevabını bilmiyoruz. Üçüncü sorunun da cevabını bilmiyoruz. Dördüncü sorunun da cevabını bilmiyoruz. Bunların içerisinde arkadaşlarımız doktordur. Onlar gayet iyi bilir. Anatomi uzmanları insan bileğinin altında bu şeklinde sadece 2 santim uzunlukta bir kemik parçasının konuşma yeteneği için gerekli olduğunu söylüyorlar. Bu ismi, bu tıptaki ismini de söylüyorum. H-Y-O-İ-D. Oid kemiği.
Evet.
Herhalde zannediyorum diyorlar.
Evet.
İşte konuşma kemiği zıtla sadece 11,5 kasla birleşiyor ve konuşma bu yüzden sağlanıyor. İnsan konuşan bir mahluktur. Hayvan değil. Hayvan konuşamaz. İşte Darwinciler bütün yıllar boyunca, 10 yıllar boyunca bu Biot adını verdiği konuşma kemiğini aradılar. Hala arıyorlar, bulamadılar.
Peki ben son soru olarak şunu soracağım. Çok kısa cevap alayım. Bakın ben sizi tanıyorum. Siz son derece rasyonel ve bilim aklıyla düşünen bir insansınız.
Teşekkür ederim.
Siz bu sonuçları üretiyorsunuz. Celal Şengör'ü de tanıyorum. Celal Şengör de son derece rasyonel ve bilimsel akıllı olaylara bakan bir insan. Ama Celal Şengör başka bir sonuç üretiyor. Şimdi bilim ortak bir paydaysa iki tane bilim adamını aynı havuzun içine koyuyoruz. Girdi olarak iki tane farklı çıktı alıyoruz. Bunu nasıl açıklayacağız?
Efendim burada anladım. Evet şimdi burada şu durum ortaya çıkabiliyor. Sayın jeoloji mühendisi profesör arkadaşımız bu konuda bir takım görüşler izah etmiş. Ben dinlemedim kendisini. Ama jeologlar arasında da Darwin teorisine karşı çıkanlar var. Fizikçiler arasında da biyologlar arasında da Darwin teorisine karşı çıkanlar var. Bakınız, biyologların üzerinde istatistikçiler üzerinde durmam lazım benim. İstatistikçiler diyor ki, herhangi bir durumda, bu arkadaşlar daha iyi bilirler, genler, amino asitler, proteinler, bunlar çok sayıda ve bunların bir dizilişi var. Bu dizilişte en ufak bir sapma derhal canlılık karakterini ortadan kaldırıyor. Ve istatistikte probabilite teorisi, yani olasılık teorisi, yani ihtimaller teorisi diye bir teori vardır. Bu teoriye göre böyle bir tesadüfen, şansla, rastgele, tombalayla cansız bir maddeden canlı bir maddenin meydana gelmesi, yani canlılığın, yani hayatiyetin ortaya çıkması istatistik olarak mümkün değildir. İstatistik olarak bunun mümkün olmadığı ispatlanmıştır. Bakınız şimdi elimde bir kitap var. Evolution, Possible or Impossible. Yazan James E. Kopech. Bu zat bir profesör Amerika Birleşik Devletleri'nde ve konusu nedir biliyor musunuz? Biyolojik istatistiktir konusu. Biyolojik istatistik. O kitapta doğrudan doğruya Darwinizme karşı çıkıyor. Darwinizm teorilerini, görüşlerini ve delillerini teker teker yok ediyor. Hangi yöntemle? İstatistiki yöntemle.
Evet.
Evet.
Taşkın Turan çok teşekkür ediyorum programa katıldığınız için. Burada tabii ki sizin değerli fikirlerinizden yola çıkarak birçok mesaj da geldi söylediklerinize dair. Onları da bir programda mutlaka tartışacağız. Şimdi reklam arası vereceğiz izin verirseniz.
Taşkın hocama öncelikle evet. Teşekkür ediyorum ve kısa bir şey eklemek istiyorum. Sir Fred Hoyle'den bahsetti kendileri. Hücredeki kompleksliği Sir Fred Hoyle şöyle izah ediyor. Kendisi bir evrimci olmasına rağmen. Hmm. Diyor ki eğer diyor bir Boeing 747'yi düşünün diyor. Bunun parçaları yayılmış olarak bir hangarda bulunsun. Ve buraya etki edecek bir kasırga, buradan geçecek bir kasırga bu Boeing 747'yi tesadüfen meydana getirebilir mi diyor. Bunu imkansız olduğu çok açık net. Herkesin basitçe anlayabileceği bir örnek olduğu için söyledim bunu. Çünkü bir Boeing 747'nin yüzlerce, binlerce mühendisin yıllarca uğraşı sonucu ortaya çıkardığı mühendislik harikası olduğunu herkese malum.
Evet, bunu bir evrimci
yazıyorsunuz. Evet,
bir hücre. Evren modeline savunan birisi aynı zamanda. Çok ünlü bir
hücre bundan çok çok daha kompleks diyor. Biz hücrenin diyor kendi ifadesi tesadüfler sonucu meydana gelmesini ancak buna benzetebiliriz diyor ki imkansızını kendisi de kabul etmiş oluyor bir yerde.
Evet. Bakın ben de çok ufak bir şey ekleyebilir miyim?
Tabii reklama gitmek zorunda. Buyurun.
Evet, çok Taşkın güzel. Bey çok güzel anlattı. Kur'an'da Big Bang var. Ben iki ayet okuyacağım şimdi seyircilerimiz bunu bilsinler. Birinci ayette Allah şeytandan Allah'a sığınırım. Allah diyor ki Enam suresi 101. ayet. O gökleri ve yeri yoktan var edendir. Biliyorsunuz Big Bang yoktan varoluşu ispatlıyor. İkinci bir ayet daha var. Diyor ki Allah biz göğü büyük bir kudretle bina ettik ve şüphesiz biz onu genişleteceğiz. Yani Edwin Hubble'ın 1930'lu yıllarda bulduğu evrenin genişlediğini Allah 1400 yıl önce Kur'an'da bildiriyor. Bu Kur'an mucizeleri. Kur'an tabii ki bir bilim evet. kitabı değil. Kur'an'ın Allah sözü olduğunu da kesin olarak ispatlıyor.
Evet, onu ayrıca tartışalım isterseniz başka bölümde. Evet. Sevgili seyirciler, evrimden Big Bang'e geldik. Big Bang'den özellikle Big Bang'in evrimle karşıt teori arasındaki veya yaratılışla karşıt teori arasındaki diyelim bir ortak nokta olduğunu bulduk. Yüksek fizik mühendisi Taşkın Tuna'ya bağlandık. Kendisi çok değerli bir bilim adamı. O da kendi görüşlerini aktardı. Tartışmaya devam edeceğiz. Bu arada sizin mesajlarınız gerçekten artık 5000'i geçtiğini görüyorum. Okumamız mümkün değil. Reklam sonrasında ama tartışmaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet sevgili seyirciler, sansürsüz finalde devam ediyoruz. Sizden gelen mesajları da arada kurtardık, bir bölümünde okuduk. Ben hemen kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi en çok sorulan soru, Taşkın Bey'le de bunu tartıştık. En çok sorulan soruyu ben çok kısa olarak özetlemek istiyorum. Deniyor ki ortak nokta Big Bang, biri yaratılış açısından olaya bakıyor, biri de Big Bang'in rastlantısal bir patlama olduğunu veya bir hareket olduğunu iddia ediyor. Şimdi buradan yola çıkarsak, bana şunu açıklayın diyor seyircilerimizin çoğu ki bunlar genel olarak evrim teorisine inanan mesajlarla alınmış. Karşı tezi savunduğum için bunları soruyorum hep. Bana şunu açıklayın diyor. Bir noktaya gelip orası yaratılıştır, bundan sonrası imandır demeyin, bilimsel veri söyleyin diyor seyirciler. Ne diyorsunuz?
Şimdi burada tabii ki çok basit bir mantık kuralım. Bakın yani burada profesör olmaya gerek yok. Yani seyircilerimiz işçi de olabilir. İşte en alt düzeyde tabii eğitim almış insanlar da olabilir. İlkokul bile bitirmemiş insanlar olabilir. Şu basit mantığı öneriyorum, kendilerini düşünsünler. Eğer bir odada çimento varsa, su varsa, tuğlalar varsa ve kürekler varsa, böyle bir ortam varsa ve bu ortamda büyük bir patlama meydana geliyorsa ve bu patlamanın sonunda da bir bina ortaya çıkıyorsa, buna ne denir? Burada bir yaratılma vardır değil mi? Bir şey yapı meydana getiriliyor, bir yapı meydana geliyor. Big Bang patlaması da tamamen bunun gibidir. Malzemeler kullanılarak büyük bir düzen ortaya konmuştur. Galaksiler, gezegenler, dünya gibi bir gezegen ortaya çıkmış. Düşünün, 7 kat göğü, 7 kat atmosfer katmanı olan, aynı şekilde yer kabuğu olan, sonra manyetik alanı olan, suları, denizleri olan, tatlısı, tuzlusu olan, böyle bir düzen ortaya çıkıyor. Güneşi işte belli oranda patlamalar sonucu oraya ısı gönderen bir düzen değil mi sonuçta bu? Sonuçta biz burada bir yaratılıştan bahsedebiliriz ancak. Bir kaos yoktur burada. Bir patlama, düzensiz, rastgele bir patlama, kaos sonucu getirecek, kaos getirecek bir patlama o çimentoları, tuğlaları darmadağın eder, yok eder.
Peki burada
kullanmazlar getirir. Ama aksine burada bir şey yapı görüyoruz ortaya.
En ünlü bilim adamları da mesela Stephen Hawking var. Hem ateist hem de ünlü bir fizikçi. O da söylüyor, Roger Penrose da söylüyor, en ünlü fizikçiler ve bilim adamları da söylüyor. İnanılmaz derecede hassas bir denge var bu patlama denge.
Peki ben bunu anlamıyorum, yani Stephen Hawking diyorsunuz, en ünlü bilim adamı, dünyadaki gerçekten şu andaki literatüre girmiş en ünlü bilim adamı, en bilim adamı diyelim, ünlü yanlış bir tarif onun için. O nasıl ateist oluyor?
Bakın bunun cevabını Allah Kur'an'da veriyor.
Bertrand Russell nasıl ateist oluyor? Yani bunu anlatmamız gerekiyor. Bunu evet. Ben de anlamıyorum gerçekten.
Bunun cevabını Allah veriyor Kur'an'da. Ya bir kere inançsızların da olması Allah'ın yaratmasıyla olan bir durumdur. Allah bir ayette şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırım.
Aklı yok mu onun, yani sonuçta Stephen Hawking'den bahsediyoruz.
Evet. Onlar vicdanları kabul ettiği halde zulüm ve büyüklenme dolayısıyla inkar ettiler diyor. Allah her insanın vicdanına ilham eder işin doğrusunu. Yani herkes bir yerde bir mesela görüntüyü gördüğünde mutlaka bunun bir sahibi vardır. Bir tasarım gördüğünde mutlaka bunun bir yaratıcısı vardır. Herkes bunu mantıken bilir. Fakat sırf Allah'ı inkar etmek adına bu imkansız senaryoları savunuyorlar. Zaten bunu ben size biraz önce okudum, hatırlarsanız Richard Dawkins diyor ki Darwinizmin ateizm savunmak adına savunduğunu söylüyor. Ben bir alıntı okumuştum size, hatırlarsanız, hatta tekrarlayayım hemen şurada. Darwin entelektüel olarak tam bir ateist olmayı mümkün kıldı. Yani Dawkins bilmiyor mu canlıların tesadüfen olamayacağını, bu yarasalardaki sonar sistemlerin, gözün, o akciğerin, solungaçların elbette herkesten daha iyi biliyor. Ama sırf ateizmi savunmak adına, bu tesadüf saçmalığına ve bu pagan dinle, Dawkins bir bilim adamı değildir, şundan dolayı değildir. Pagan bir dini savunduğu için bir pagan rahibidir. Çünkü imkansızı savunuyor. Yani tesadüf deli saçması bir şey. Tesadüfen bir şey olmaz. Ya bu çok açık bir şey. Bunu 5 yaşında çocuğu getirsek şuraya, desek ki yavrum, bak buradaki şeyler, bu gördüğün şeyler tesadüfen olmuş olabilir mi? Hemen yok diyecek. Peki. Hemen diyecek bunu yani.
Gelen sorular yine aynı noktada aslında üst üste düşüyor, üste çakışıyor. Onun için o soruları sormayacağım. Çünkü sordum, bilim adamları nasıl imansız oluyor dedim. Siz de bunu bir şekilde anlattınız. Ama bunu yine bir imana getirdiniz. Yani bir formül, matematik formülü açıklayamadık.
Yalnız Yiğit Bey, müthiş bir artış var iman edenlerin sayısında. Mesela fizikten bahsetti Taşkın Bey biraz önce. Dünyadaki fizik bölümlerinde inananların sayısı inanılmaz arttı. Çünkü artık herkes maddenin aslında beynimizde oluşan bir hayal olduğunu, dışarıda karşılığını, gerçekte dışarıda var ama hiçbir zaman aslında ulaşamayacağımızın anlaşılması. Big Bang olayı, mesela Big Bang statik evren modelini, materyalizmi yerle bir etti.
Evet, şimdi Adnan Oktar binaya girdi, stüdyoya gelecek. En sonunda tartışmaya başlayacağız. Biz 2 saat 45 dakikalık bir ön tartışma yaptık. Şimdi bundan sonra tartışmaya devam edeceğiz. Kısa bir reklam arası diyorum. Reklam arasından sonra Adnan Oktar masada yerini alacak ve tartışma bir kademe daha ileri giderek devam edecek.